iman edin.
İman Rabbimizin boyasıdır, ümmeti kurtarma sevdasıdır. İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır.
İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaradan. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaradan.
Aklınız almasa bile, hatta size yanlış gelse bile, madem ki Allah emrediyor o halde tamam diyebilmek, işte budur teslimiyet. İşte Allah'ın istediği böyle bir imandı. Sebebini anlamasa bile, hatta kendisine yanlış gelse bile, yine de tam bir teslimiyetle teslimiyeti sağlayabilecek olan bir iman. Hakiki imana ulaşmamış olan insanda teslimiyet duygusu gerçekleşmez. İsmail'i kesmek demek ne demekti? Sevdiğin şeyleri Rabbin uğrunda kesmen demek. Rabbin uğrunda şehvetlerini kesmen demek. İradeni bırakıp Allah'ın iradesine teslim olman demek. Sahabeden gelen rivayetlere göre soruyorlardı kendilerine. O gün Resulullah'a beyat ederken ne üzerine beyat etmiştiniz? Sahabeden bazıları der ki ölüm üzerine. Ölene kadar dönmemek üzerine. Ne emrederse emretsin teslim olacağımız üzerine. Bir adım bile geri atmamak üzerine. Ölüm üzerine beyat ettik.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz iman ve teslimiyet konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Davetimizi duyarak ülkemizin dört bir yanından programımıza teşrif eden kardeşlerimize, bizleri kırmayarak programımıza katılan çeşitli vakıf ve derneklere, siz değerli halkımıza ve şu anda bizi internetten canlı olarak izleyen kardeşlerimize teşekkür ediyor. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm.
Kıymetli misafirler, değerli halkımız, iman Allah ve Resulünden gelen her şeyi tam bir istekle kabul edip onlara itaat etmek demektir. Aynı zamanda iman şartsız teslimiyetin de adıdır. Topyekün insanlığın İslam'a ve medeniyetine ihtiyaç duyduğu bir devirde İslam'ın hakimiyeti için yola çıkanların titizlikle üzerinde durmaları gereken konu iman ve teslimiyetlerini gözden geçirmek olmalıdır. İşte bizler de iman ve teslimiyetimizi gözden geçirmek için sizler için tertiplediğimiz iman ve teslimiyet gecemize tekrardan hepiniz hoş geldiniz.
Kıymetli misafirlerimiz, muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi şu anda salonumuza teşrif ettiler. Muhterem hocam hoş geldiniz efendim.
Şimdi programımıza Kur'an tilavetiyle başlamak üzere Cumali Demirbağ kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Euzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Hayır, öyle değil. Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp, sonra senin verdiğin hükme içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Nisa 65. Kur'an tilavetinden dolayı Cumali Demirbağ kardeşimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir teslimiyetin örneği Mus'ab bin Ümeyr konulu şiir dinletisi için İzzet Daş kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum.
O yiğitler ki şehadeti yudum yudum içme arzusunda olanlar, kanlarını Allah yolunda satıp ölümsüzlüğü seçenler Allah'a teslim olanlardır. Eslemtü li Rabbil alemin, alemlerin Rabbine teslim oldum diyen erkek adamlardır. Vücutları kazanlarda kızdırılmış yağ atılmasına ramak kalan iki sahabi, keşke binlerce canımız feda olsa hepsini Allah için verebilsek diyor meydan okuyordu müşriklere. Biri kazana atılıp eti kemiğinden sıyrılınca diğeri kaçmıyor, aynı sabrı gösteriyor, Allah'a olan teslimiyetinin bedelini ödüyordu. Ve böyle yiğitlerden biri de Musab'dı. Musab bin Umeyr. Şan ve şeref sahibi, zenginlik içinde yaşıyordu. O yürüdüğünde herkes onu ayak sesinden ve güzel kokusundan tanıyordu. Ve o da bir gün duymuştu Allah Resulü'nün davetini. Erkam'ın evinde filizlenen bir tohum da o olmuştu. Hem de alemlerin efendisine en çok benzeyen. Kabul etti Musab bu daveti. Nihayet buldu aradığı saadeti. Ama bu dine girmek bela ve musibetlere hazır olmaktı. Öyle de oldu. Başta annesi karşı çıktı Musab'a. Günlerce hapsetti evinin mahzenine. Bela ve musibetlere sabretti Musab. Direndi, vazgeçmedi. Nasıl vazgeçirebilirlerdi ki? Teslim oldum alemlerin Rabbine demişti bir kere. İman etmişti. Bırakmadı bu davayı. Bir kenara itiyordu bütün dünya nimetlerini. Bir gün uzaktan geliyordu Musab. Onu görünce gözleri doldu Resulullah'ın. Şu adama bakın dedi. Şu adama bakın. Bir zamanlar Mekke'de onun kadar rahat bir hayat yaşayan yoktu. Şimdi ise aç ve susuz cihad ediyor. Ashab da tutamadı gözyaşlarını. Musab öğretiyordu onlara Allah'a nasıl teslim olunacağını, teslimiyetin ne demek olduğunu. Ve Uhud günüydü. Allah Resulü cübbesini vermişti Musab'a. Sancağı taşıyordu Musab. Hedef almıştı müşrikler bu yiğidi. Ve bir kılıç darbesiyle kopardılar kolunu. Dilinden dökülen kelimeler, Muhammed ancak bir Resul'dür. Ondan önce nice Resuller gelip geçmiştir.
Tekbir!
Ve bir kolu daha budandı Musab'ın. Aynı sözler döküldü cennet kokan ağzından. Ve son darbeyle yere serildi Musab. Teslim etti canını Rabbine. Teslim etti canını din gününün tek sahibine. Sırtında parçalanmış cübbe kefen olmaya yetmiyordu. Yumuşak döşeklerde yatan Musab'ın vücudu kefen bulamıyordu. Yapabileceği her şeyi yapmıştı Musab. Aklını kullanıp irşat vazifesini yaptı. Gönlünü kullanıp güvercinler gibi yukarılara çıkmıştı. Cesedini Resulullah'ın önünde etten, kemikten bir sur yapmıştı. Sonra da Uhud'un sinesine gömülüp gitmişti. İman ne demek? Teslim olmak ne demek? Anlamak istersen bak Musab'ın hayatına. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Bize de aynı iman, cesaret ve teslimiyeti nasip eylesin.
İzzet Daş kardeşimize bu güzel yorumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kuntum ezvacen. ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
Siz 3 sınıfa ayrıldığınız zaman amel defteri sağından verilenler yok mu? Ne mutludur o sağ ashabı. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbahtır o sol ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler yok mu? Onlar öne geçmiş öncülerdir. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar nimetlerle donatılmış naim cennetlerindedir.
Haydi yiğitler söyleyin, kimdir öncü neslileri?
Kardeşlerine ensar samimiyeti gösterendir.
Kimdir öncü neslin eri?
Öne geçmiş öncülerdir.
Kimdir öncü neslin eri?
Yalnız Allah'a ve Resulüne bağlı olandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Rabbani, ilmi, şumullü bir hareketin prensiplerine bağlı kalandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Kulları kula kulluktan kurtarmaya çalışandır.
Kimdir öncü neslin eri?
İnsanları yalnız Allah'a kul olmaya çağırandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Canını ve malını Allah'a satandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Davasını şahsi arzularının önünde tutandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Yeryüzünde fitne fesat kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad edendir.
Kimdir öncü neslin eri?
Allah'ın buyruklarına sadakat gösterendir.
Kimdir öncü neslin eri?
Tevhid sancağını dünyaya dikip İslam medeniyetini kuruncaya kadar mücadeleden ayrılmayandır.
Tekbir! Tevhid! Tevhid! Tevhid!
Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada gönüllerimize taht kuran beğeniyle dinlediğimiz grup Furkan var. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun.
İman insanın hayatını değiştirir.
İman insanı harekete geçirir.
İman insana mesuliyet duygusu kazandırır.
İman insana davası uğrunda fedakarlık yaptırır.
Ey iman edenler,
iman edin,
iman edin,
iman edin.
İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır.
İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaradan. İşte bu
kalplere girerse Allah sevgisi,
zorluklara göğüs gerer kaçınmaz. Vallahi omuzlarda olsa dahi tüm dünyaya meydan okur çekinmez.
Vallahi omuzlarda olsa dahi tüm dünyaya meydan okur çekinmez. İşte bu iman, işte bu
en çok sevdiğiniz şeyleri harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız.
Ey Furkan'ın erleri, Kur'an hizmetçileri.
Ey Furkan'ın erleri, Kur'an hizmetçileri.
Kalk ayağa, kalk ayağa, durma yürü ileri, durma yürü.
Yetişir çilesine.
için, ümmet için, Allah için savaşır. Allahu Ekber diye bir edekler Kabe'ye. Allah'ın Resulü gibi kapanırlar secdeye. Kapanırlar secdeye.
Resulü gibi kapanırlar secdeye. Kapanırlar secdeye. Allah'ın Resulü gibi kapanırlar secdeye. Kapanırlar secdeye.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Hasret ekti topraklara, sevgi döktü yapraklara, kuş uçurdu doruklara, yol vermedik Nemrutlara, kuş uçurdu doruklara, yol vermedik Nemrutlara, imanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var, imanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var.
Hicret ettik, yürüdük biz, zalimlere tükürdük biz.
Harun'a dilenmedik biz, Kur'an'ı rehber ettik biz.
Harun'a imanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var.
Bedir'de savaşan bizdik, Uhud'da coşanlar bizdik.
Tağut'u deviren bizdik, adaleti kuran bizdik.
Tağut'u deviren bizdik, adaleti kuran bizdik. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tevhid!
La ilahe illallah!
Tevhid!
La ilahe illallah!
Tevhid!
La ilahe illallah!
Grup Furkan'a seslendirmiş oldukları parçalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden.
Muhterem hocamızı davet etmeden önce kendileri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren İslami eğitiminin neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışında hiçbir fikri akımın tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor, başka da bir şey demiyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketiyle kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın, alim sıfatına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konularda dersler yapmakta ve konferanslar vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine aralıksız olarak devam etmekte olup bu dersler internetten canlı olarak da yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferanslar CD ve kaset olarak da ümmetin istifadesine sunulmuştur. Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferansları yapmak için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam buyurun.
Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, Allah azza ve celle yeryüzüne insanı yükselsin diye gönderdi. Adeta bir hammadde gibi dünyaya gelmiş olan insan, dünyada Allah Azze ve Celle tarafından işlenecek, imtihanlara sokulacak ve bunun sonucunda yükseldikçe yükselenler olacak, alçaldıkça alçalanlar da olacaktı. Bütün peygamberler bu amaç için gönderildiler. Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah Azze ve Celle'ye insanlar ne şekilde iman etmeli ve nasıl teslim olmalı onu insanlara öğretebilmek ve onların içerisinden sıddıkların çıkmasını sağlamak, nefs-i radiye makamına ulaşanların çıkmasını sağlamak, yükselenlerin yükselmesini sağlamak, mücadele ede ede bir kısım insanlar Ebu Bekir olur, Ömer olur, bir kısmı da onlarla mücadele eder, Ebu Cehil olur. Allah Azze ve Celle kitabında bize sürekli olarak geçmişte hakiki imana ulaşmış olan Müslümanlardan, peygamberlerden bahseder. Peygamber olmayanlardan da bahseder. Gerçek imana ulaşmış, hakikatte peygamber olmadığı halde peygamberlerin bile gıpta edebileceği imana ulaşmış olan Müslümanlardan bahseder. Bir kısım insanlar 50 sene 60 sene boyunca namaz kılsa, kitap okusa, oruç tutsa, sabahlara kadar Rabbini zikretse, namaz kılsa, öyle bir imana ulaşamazken, Kur'an öyle insanlardan bahseder ki onlar 5 dakika içerisinde imanın zirvesine yükselirler. Allah Azze ve Celle öyle kullarından bahseder bize. İmanın zirvesine yükselmiş olanlar, Allah Azze ve Celle bize onları örnek verir. Onlar bu şekilde tarihe geçerler. İmanlarıyla tarihe geçerler, teslimiyetleriyle tarihe geçerler. Allah Kur'an'ında kıyamete kadar baki olacak olan kitabında hep onlardan bahseder. Hakiki imana ulaşmış olan insanlar Kur'an'da takdirle anılır. Böylece Allah Azze ve Celle siz de böyle olun demek ister. Eğer güçlü bir imana sahip olacak olursanız, gerçekten teslimiyeti öğrenecek olursanız, Allah Azze ve Celle katında böyle değerlilerden olacaksınız denilmek istenir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bazı insanların imanlarının arttığından bahseder bize. İman artar eksilir mi? Ulema arasında tartışmalı bir mesele olsa bile, ekseriyetin kanaatine göre evet iman artar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu şekilde imanın arttığına dair çok misaller vermektedir. İman hem kalbin bir ameli olacak, kalp iman edecek, kalp kendisine düşen inanma vazifesini yerine getirecek, dil iman ile konuşacak, eller ve ayaklar imanın gereğini yerine getirecek, bütün azalar imanın dediğini yapacaklar ve bu şekilde olan insanlardan Allah Azze ve Celle Kur'an'da bahsetmektedir. Kalpleriyle imana ulaşmış, şüphelerden, zanlardan kurtulmuş, %100 inanca ulaşmış olan, inancın da ötesinde daha sonrasında imana ulaşmış olan insanlardan bahsedilir. İmana ulaşabilmenin ilk basamağı insanın imana karşı ilgi duymasıdır. Allah Azze ve Celle ilgi duymayanlara iman nasip etmeyecektir. İlgi duymayan insanlar, bütün ilgilerini dünyaya ve maddeye çevirmiş olanlar, bütün düşündüğü mal mülk olanlar hiçbir zaman hakiki imana ulaşamayacaklar. Çünkü onlar imana ilgi duymamaktadırlar. Ve Allah katında iman pahalıdır. Ondan dolayı onun verilmesi için insanın evvela ilgi duyması icap etmektedir. İlgi duyacak, araştırmalar yapacak, önüne konulmuş olan bir sürü tuzaklardan kendisini kurtaracak ve bu şekilde başka şeylere karşı ilgi duyacağına, doğrulara karşı ilgi duyacak, önüne makam çıkaracaklar, ona ilgi duymayacak, önüne mal mülk koyacaklar, ona ilgi duymayacak, önüne evlat sevgisi koyacaklar, ona da ilgi duymayacak, önüne ideolojileri koyacaklar, önüne spor gibi, müzik gibi bir takım şeyleri koyacaklar, bunların hiçbirisine karşı ilgi duymayacak ve sadece doğruya karşı ilgi duyacak, doğruyu arayacak, Allah Azze ve Celle'nin insandan ne istediğini anlamaya çalışacak, bu kadar kainat boşuna yaratılmamıştır diye düşünecek, Rabbena me halakte haze batilen diyecek, ey Rabbimiz sen bu kadar şeyi boşu boşuna yaratmış değilsin, mutlaka bunun sonunda bir hesap var diye düşünecek, meseleye karşı ilgi duyacak, ondan sonra Müslüman olmasa bile bu insan, ilgi duyan bu insan araştırmalara başlayacak, araştırmaları sonucunda bir takım şüphelere kapılacak, araştırmaya devam edecek, bu şüphelerinin bir kısmından sonra kurtulmaya başlayacak, zan aşamasına geçecek ve sonra araştırmaya devam edecek ve sonunda %100 inanç kendisinde hasıl olacak ve Müslüman olmuş olacak. Fakat araştırmalarına devam edecek, inancın da ötesinde iman aşamasına geçecek. İşte Allah Azze ve Celle insanların içerisinden bir kısmının Müslüman olduğunu, ama imana ulaşmadıklarını, fakat onların içerisinden bir kısmının da imana ulaşmış olduklarını Kur'an'da bize anlatır. Bunlar %100 inanılması gereken bütün esaslara inanmanın ötesinde, inancın ötesinde bunlar hayatlarını değiştirmiş olan kimseler, inandıklarına göre yaşamayı öğrenmiş ve başarmış olan kimseler, nefislerine karşı mücadele edebilecek baba yiğit olmuş adamlar. İşte Allah Azze ve Celle o baba yiğitlerden bahseder bize. Sadece inanmış olmak, o Müslüman olmak demek, fakat hayatını değiştirebilmek, bütün dünyayı karşısına alabilmek ve bu şekilde bir hayat sürebilmek, ölünceye kadar hiçbir zaman hayatını değiştirmeden, sırat-ı müstakimden ayrılmadan devam edebilmek, işte hakiki iman o. Allah Azze ve Celle öyle olanlardan bahsediyor bize. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا. Bedevi Araplar dediler ki, Müslüman, iman ettik, emenne dediler. Kur'an onları reddediyor. Buyuruyor ki, iman ettik demeyin, eslemne deyin, İslam olduk deyin sadece. Sizinki iman değil. فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Henüz iman kalplerinize girmiş değil. Ondan dolayı sizin söylemeniz gereken sadece Müslüman olduk demek. İman kalbinize girmiş olsaydı, o zaman hayatınız değişecekti. Ama henüz hayatınız değişmemiş. Demek ki iman kalplerinize girmemiş ama inanılması gerekenlere inanmışsınız sadece. Allah Resulü bir gün ganimetleri dağıtırken, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, ya Resulallah demişti, filan adama biraz fazla versen, o adam mümindir, iman ehlidir ya Resulallah dediği zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayır, ona Müslüman de. Sa'd bin Ebi Vakkas anlamamış olsa gerek ki, ısrar etti, ya Resulallah dedi, o adam mümindir. Allah Resulü buyurdu ki, hayır, Müslüman de. Sa'd bin Ebi Vakkas tekrar aynı şeyi söyledi. Ya Resulallah, o adam iman etmiştir, mümindir. Resulullah dedi ki, hayır, Müslüman de. O henüz daha imana ulaşamamış olan kimselerdendir. Hayatını değiştirememiş, fedakarlık yapamamaktadır. Bir şeylerini feda edememektedir. Dolayısıyla o sadece ve sadece Müslümandır. Hazreti Ömer bir gün peygamberimize gelip, ya Resulallah demişti, seni o kadar çok seviyorum ki, canımdan başka her şeyden daha çok seni seviyorum. Allah Resulü buyurdu ki, olmadı ya Ömer, bu iman değil. Beni canından bile daha çok sevmedikçe iman etmiş olmazsın ya Ömer. Bana ok atıldığı zaman benim önüme geçemiyorsan, seninki iman değil. Bana saldırıldığı zaman benim önüme geçemiyorsan, seninki iman değil. Hazreti Ömer'e bile böyle söylüyordu Resulullah. Ve Hazreti Ömer, bundan böyle seni canımdan bile daha çok seveceğim ya Resulallah diyordu. İşte şimdi oldu ya Ömer dedi. İşte iman budur. Benim önüme geçebileceğin kadar eğer beni seviyorsan, işte iman o. Allah Azze ve Celle için her şeyin ortaya koyabileceğin kadar seviyorsan Allah'ı, işte iman o. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesin iman iddiasını kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle de kabul etmiyor. Bedevi Arapların iman iddiasını kabul etmiyor. Ben Müslüman olduk deyin buyuruyordu sadece. Demek ki Kur'an bize Müslüman olmak ile mümin olmanın farklı olduğunu anlatmak istiyor. Her mümin aynı zamanda Müslümandır. Fakat her Müslüman mümin değildir. Hakiki imana ulaşamamış olabilir. Yakini bir imana ulaşamamış olabilir. Bir takım vesveseler içerisinde olabilir. Henüz daha akli iman seviyesinde kalmış olabilir. Zevki imana ulaşamamış olabilir. İmanının lezzetini alamamış olabilir. Allah Azze ve Celle kendisini imana ulaştırdığı için
bunu dünyanın en büyük nimeti olarak görememiş olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanların imanın lezzetini aldığını bize söylüyor. Onlar imanın lezzetini almışlardır. Şu üç şey kimde varsa onlar imanın tadını almıştır. Allah kendisine küfürden sonra yeniden iman verdiği zaman bir daha eski hayatına dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin görenler, bir daha eski hayatına geri dönmeyi ateşe atılmak gibi görenler, Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevenler, sevdiklerini Allah için sevip buğz ettiklerini Allah için buğz edenler, işte onlar hakiki imana ulaşmış olanlar ve imanın da lezzetini almış olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki böyle bir şeyin mümkün olduğunu ifade ediyordu bize. Demek ki imanın lezzetini almak mümkün. Demek hakiki imana ulaşmak mümkün. Kur'an da bize hakiki imana kısa bir zamanda ulaşan insanları örnek veriyor. Hazreti Musa aleyhisselamla mücadele eden sihirbazları örnek veriyor. Firavun tarafından kiralanmış olan bu sihirbazlar Hazreti Musa aleyhisselamı güya mağlup edecekler. Firavundan söz istemişlerdi. Ey Firavun dediler, eğer biz bugün galip gelirsek, Musa mağlup olursa o zaman bize ne var? Firavun dedi ki, siz o zaman benim yanımda kıymetliler olacaksınız. Kıymetli insanlar haline geleceksiniz. İşte o zaman Firavun'un sihirbazları ellerindeki sihirleri atmışlar. Bi'izzeti Firavun diyerek atıyorlardı. Firavun'un şerefiyle diyorlardı. İnsanlık şereflerini kaybetmiş, kula kulluk yapmaya başlamış olan bu zavallı varlıklar Bi'izzeti Firavun diyerek attılar ellerindeki sihirleri. Fakat Hazreti Musa aleyhisselamın asasını atmasıyla, asanın ejderhaya dönüşmesi, bu durumda onun bir sihirbaz olmadığını anladılar. Ve ulkiye seheretu secidin, kalu emenne bi rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun. Dediler ki, alemlerin Rabbine iman ettik. Secdeye kapanıp böyle söylüyorlardı. Alemlerin Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. İşte o böyle, onlar böyle dediği zaman büyük bir teslimiyet içerisinde, ölümü göze almış bir şekilde, çünkü karşılarında Firavun vardı. Firavun'a rağmen bunu söyledikleri zaman Firavun onlara dedi ki, siz bana sormadan mı iman ettiniz? Firavuni sistemler daima böyle düşünürler. Onlara sormanızı isterler. Ne kadar iman edeceğinizi, kime iman edeceğinizi onlara sormanız lazım. Onlar böyle isterler. Kulları kendilerine kul yaptıklarından dolayı ve toplum onlara kulluk yaptığı için, onlara itaat ederek onlara kulluk yaptıklarından dolayı onlar şımarırlar ve bunu söyleyebilirler. Bunlar şımarmış olan kimselerdir. Şımarmış olanlar suçludurlar da onları şımartanlar suçsuz mudur? Firavunlar suçludur. Peki firavunların firavun olmasına sebep olan, onlara itaat eden, onlardan korkanlar, Allah'a teslim olmayıp firavunlara teslim olanlar, onlar suçsuz mudurlar? İşte o zaman 5 dakika evvel kafir olan ve sihirbaz olan o adamlar secdeye kapanmış ve firavunun karşısında şöyle diyorlardı: La dair inna ila rabbina munkalibun. Zararı yok, istediğini yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin. Nasılsa Rabbimize döneceğiz. Sen de Rabbimize döneceksin, biz de Rabbimize döneceğiz. Orada seninle görüşeceğiz demek istiyorlardı. Sizi, ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keserim. Sonra sizi hurma kütüklerine asarım diyen Firavun'un karşısında bunu söyleyebilecek bir imana ulaşıveriyorlardı. Belki birkaç dakika içerisinde böyle bir iman, 50 sene namaz kılan adamda meydana gelmeyen iman, 50 yıl medrese okumuş adamda ders almış, ders vermiş adamdan meydana gelmeyen bir iman. Böyle bir iman o sihirbazlarda meydana geliverdi. Kur'an Fatır suresinde buyurur ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَهَدِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak hakkıyla alim olanlar korkar. Onlarda gerçek iman hasıl olur. Çünkü onlar Allah'ın kudretini hissederler. Çünkü onlar delilleri bilirler. Delilleri bildikleri için imanları kuvvetli olur. Ondan dolayı işte o sihirbazlar da sihir ilminin alimleriydiler. Anladılar ki Hazreti Musa'nın gösterdiği bir sihir değil. Dünyada böyle bir sihirbaz var mı? Elindeki bir odun parçasını atacak ve o bir canlı ejderhaya dönüşecek. Böyle bir sihrin olmadığını onlar çok iyi biliyorlardı. İşte bu ilimleri onların büyük bir imana ulaşmasını sağladı. Allah Azze ve Celle bu şekilde imanın zirvesine ulaşmış olanlardan bahsediyor bize. Bunlar uzun süre eğitim görerekten bu seviyeye gelmediler. Siz buradan uzak bir yere giderken yaya da gidebilirsiniz. Kanı arabasıyla da gidebilirsiniz, taksiyle de, uçakla da gidebilirsiniz. 3 ay yolculuk yapabilirsiniz yahut da o mesafeyi 3 saatte alabilirsiniz. Yarınlarda belki ışınlama yöntemi ile seyahat mümkün olacak olursa belki 3 saniye içerisinde gideceksiniz. İşte iman da aynen öyle. Kimi insanların kalbine 50 yılda girmezken, kimi insanların kalbine 3 saniye içerisinde giriverir. Allah Azze ve Celle böyle nasip etmek istediği zaman öyle nasip eder. Kur'an bize böyle iman örneklerini anlatır. Onlara benzemeye çalışalım diye. Bu insanlar imanlarının sonucunda büyük bir teslimiyete ulaşmışlardı. Artık Allah'a teslim oluyorlar, ondan başka bir şeye teslim olmuyorlardı. Kur'an-ı Kerim teslim olanlara Allah'ın mükafatını anlatır. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ Kim ki kendini, özünü Allah'a teslim edecek olursa وَهُوَ مُحْسِنْ Kendisi de iyilik yapar, Allah'ı görür gibi olur, muhsin olur. Bu şekilde kendini, yönünü Allah'a teslim edecek olursa, Allah'a dönecek olursa فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى İşte o kopma bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmış demektir. Allah Azze ve Celle gerçekten imana ulaşmış olanlar ve sonra kendisini Allah'a teslim etmiş olanlar, onlar için böyle kopmaz bir kulpun olduğunu ifade ediyor bize. Kur'an tağuta muhakeme olmak istemeyen, tağutu reddeden kimselerin de bu şekilde bir kulpa sarıldıklarını ifade eder. Onlar hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmazlar. Hakiki iman işte bu. Hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmadan, hiçbir şekilde insanları putlaştırmadan yahut da yeryüzündeki bir varlığı Allah makamına çıkarmadan, bu şekilde şirk koşmadan Allah'a iman edenler, işte onlar Allah'a tam bir teslimiyetle de teslim olabilmişlerdir. Kur'an bize onların misallerini verir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların başında gelir. Hazreti İbrahim'i Allah bir takım imtihanlarla imtihan eder ve onları kazanır. Ve izibtele İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Rabbi bir takım kelimelerle, imtihanlarla Hazreti İbrahim'i imtihan etti. Ve o imtihanları kazandığı zaman قَالَ اِنِّي جَعُلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Dedi ki ey İbrahim, ben seni insanlara imam yapacağım. İbrahim Aleyhisselam kendisi için Allah böyle bir makam verdiği zaman, o zaman demişti ki وَمِنْ زُرُّيَتِ يَا رَبْ Benim zürriyetimden de imamlar yarat. İşte o zaman Allah buyurdu ki لَا يَنَأَلُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ Benim ahdime zalimler erişemezler. Ey İbrahim, senin duan kabul oldu. Senin zürriyetinin içerisinden layık olanlar, onlara yeryüzünde imam yapacağım. Senin zürriyetinden Musalar gelecek. Senin zürriyetinden İsalar gelecek. Senin zürriyetinden Muhammedler gelecek. Ve onlar yeryüzünde senden sonra imamlar olacaklar. Ama senin bütün zürriyetin de böyle olmayacak. Hepsi Allah'a teslim olmayacaklar. Hepsi öyle bir imana ulaşmayacaklar. O yüzden Allah Azze ve Celle onlara böyle bir söz vermedi. Demek Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir takım imtihanlardan geçirildikten sonra bu makam kendisine verildi. Neydi bu imtihanlar? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle hicret et demişti. Vatanını bıraktı, Allah'a teslim oldu, uzaklara gitti. Vatanını bıraktım. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i Hacer'le İsmail'le birlikte Mekke'de bırakıp gitmesini emretmişti. O imtihanı da kazanmıştım. Hazreti İbrahim hangi imtihanlardan geçirildiyse bütün imtihanları kazanıyordu. İbrahim Aleyhisselam karısı Hacer ve İsmail'i yanında getirmişti. Bugün Mekke diyebildiğimiz yere, oraya gelmiş ve orada onları bir ağacın altında bırakmış. Yanlarında bir miktar hurma ve su bırakmış ve ondan sonra gidiyordu. Hacer peşinden koştu. Nereye gidiyorsun dedi. Bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun? Hazreti İbrahim cevap vermiyordu. Çok zor bir durumdaydı İbrahim Aleyhisselam. Rabbi kendisine böyle emrediyordu. Karısı orada, karısı çölde, ufacık çocuğuyla birlikte, emzikte olan çocuk İsmail'le birlikte orada karısını bırakıp gitmek zorunda kalıyordu. Bu bir baba için ve bir koca için ne kadar zor bir şeydi. Bir kadını çölün ortasında bırakıp gidebilmek, bu ona ne kadar zor gelmiştir. Bütün babalar ve kocalar bunu anlayabilirler. Hacer onun peşinden koşuyor. Ben nereye gidiyorsun diyordu. İbrahim Aleyhisselam seslenmedi. O zaman Hacer bunu sana Rabbin mi emretti dediği zaman evet Rabbim emretti dedi İbrahim Aleyhisselam. Sadece bunu söyledim. Evet bana bunu Rabbim emretti. Allah Azze ve Celle seni burada bırakıp gitmemi istiyor. Bilemiyordu sebebin Hazreti İbrahim. Hacer de anlamıyordu sebebini. İsmail zaten anlayacak yaşta değildi. Fakat Allah böyle emrediyordu. Zaten itaatla teslimiyetin farkı da budur. İtaat anlaşılarak yapılan şeydir. Teslimiyet ise anlamasanız bile sebebini, hikmetini. Yine de orada o emre itaat etmeniz, sebebini, hikmetini anlamasanız bile, aklınız almasa bile, hatta size yanlış gelse bile, madem ki Allah emrediyor o halde tamam diyebilmek, işte budur teslimiyet. Allah Azze ve Celle içkiyi haram kıldığı zaman, sebebini, hikmetini anlamadılar sahabe-i kiram. Anlamadılar çünkü o zaman tıp diye bir şey yoktu. Fakat Rabbimiz mi emrediyor? O halde tamam dediler ve ağızlarından tükürdüler. İşte Allah'ın istediği böyle bir imandı. Sebebini anlamasa bile, hatta kendisine yanlış gelse bile, yine de tam bir teslimiyetle teslimiyeti sağlayabilecek olan bir iman. Hazreti Hacer, sana bunu Rabbin mi emretti dediği zaman İbrahim Aleyhisselam, o anda nasıl bir haldedir artık düşünebilirsiniz. Evet diyordu belki o sözü söylerken, belki o kelimeler boğazına düğümleniyordu. Sizi burada bırakıp nasıl gideceğim ben de bilemiyorum. Ama Rabbim bana böyle emrediyor. Siz burada kalıp ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Bir tane insan yoktu o gün Mekke'de. Orada insan yaşamıyordu. Çölün ortasıydı. Ve sadece az bir hurmayla ve birazcık suyla onları bırakıp görevine gitmesi isteniliyordu. Filistin taraflarına doğru, bir yerlere doğru gidecekti. Kendisi onları bırakırken kime bıraktığını da farkında olarak bırakıp gidecekti. Evet dedi, bana bunu Rabbim emretti. O zaman Hacer diyecektir ki Rabbin emrettiyse yapabilirsin. Çünkü Allah madem ki böyle emrediyor sana, Allah bizi burada yalnız başımıza bırakacak değil. Biz Allah'a teslim olursak Allah bizi yalnız bırakmaz. Bu şekilde hem Hazreti İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazanıyordu, hem de Hazreti Hacer imtihanı kazanıyordu. İşte ondan dolayıdır ki Hacer'in mezarı Kabe'nin dibindedir. O bir cariye kadındı, köle bir kadındı ama şimdi Kabe'nin dibinde, Beytullah'ın yanında yatıyor. Allah Azze ve Celle kendisinin evinin yanına böyle bir cariyeyi misafir ediyor. Hiç kimsenin değer vermediği bir kadın, cariye olan bir kadın, fakat Allah ona değer veriyor ve onu Beytullah'ın yanına gömülmesini sağlıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onu bırakıp gidiyor ve bu şekilde Hazreti Hacer yanındaki yiyecekler bittiği zaman sağa sola bakıyordu, hiç kimse yoktu. Safa tepesine doğru koştu. Acaba orada bir insan var mıdır? Hiç kimse göremedi. Hiç kimseyi göremedi. Sonra Merve'ye doğru koştu. Bunların arası 350-400 metre kadar, iki tane tepe. Kabe'ye yakın, şimdiki Kabe'nin binasına yakın olan iki tepe. İkisi arasında 7 defa gitti geldi. Ve bir şey yoktu, insan yoktu orada. Bir ses işitiverdi o anda. Kulak verdi. Baktı ki birisi rivayetlere göre bir melek, bir rivayete göre Hazreti Cebrail Aleyhisselam orada eliyle toprağı kazıyordu. Bir başka rivayette kanadıyla Cebrail Aleyhisselam toprağı kazıyordu ve su çıkmaya başladı. Hazreti Hacer hemen gitti ve o suyun etrafında bir yükseklik meydana getirmeye çalışıyordu. Su dağılmasın, sağa sola gitmesin diye korkusundan. Peygamberimiz bu olayı anlatırken buyurur ki Allah rahmet etsin Hacer'e, bıraksaydı zaten zemzem çeşme olup akacaktı. Ama Hacer korkuyordu belki su tekrar içeriye akar diye. Su etrafa dağılmasın diye ödü kopuyordu. Çölün ortasında kalmıştı çünkü. Ve bu şekilde uzaktan bazı insanlar kuşların o bölgeye inip kalktığını gördüler. Curhum kabilesi oraya çok uzak bir yerde değildi. O kabileden bir aile o tarafa doğru geliyordu. Su arıyorlardı onlar da. Bir kuşun inip çıktığını gördüler. Orada su olduğunu anladılar ve yaklaştılar. Orada Hazreti Hacer'i gördüler. Bizim de burada kalmamıza müsaade eder misin dediler. Tabii ki dedi, zaten o da birilerini arıyordu. Allah Azze ve Celle onu orada yalnız bırakmamıştı. O Allah'a güvenmişti. Kocası İbrahim Allah'a güvenmiş. Kendisi de Allah'a güvenmiş. Karı koca Allah'a güvenince Allah onları yalnız bırakır mı? İşte bu şekilde orada insanlar toparlanmaya başladılar. Curhum kabilesinden olanlar yavaş yavaş oraya doluştular. Orada zemzemi görenler oraya gelmeye başladılar. Ve işte orada bir şehir meydana geldi. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail büyümeye başladı. Ve İbrahim yıllar sonra geldi. Geldiği zaman Hacer'i, o çok sevdiği Hacer'i ölmüştü artık. Göremeden Hacer'ini Hacer toprağa verilmişti. Kabe'nin yanında Hacer'i gömdüler. Ve İbrahim Aleyhisselam geldiği zaman oğlu İsmail'in hanımını gördü. İsmail büyümüş ve evlenmişti. Ve o kendi geliniydi ama gelini kayınbabasını tanımıyordu. Dedi ki kocan nerede? Kadın dedi ki şu anda falan yere gitti, burada değil. Durumunuz nasıldır diye sordu İbrahim Aleyhisselam. Gelininin imtihanı kazanıp kazanmadığını anlamak istiyordu. Durumunuz nasıldır dedi. Kadıncağız durumların kötü olduğunu anlattı. Doğru düzgün bir şey yediğimiz içtiğimiz yok dedi. durumlarının kötü olduğunu anlatınca dedi ki İbrahim Aleyhisselam ona, kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Bir adam geldi ve sana selam söyledi gitti de Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunu görmeden gidecekti. Rabbi kendisini böyle zor imtihanlara sokuyordu. Görevinin başına dönmesi gerekiyordu İbrahim'in. Biricik Hacer'ini görmeden Hacer öldü. Bari İsmail'ini görseydi onu da göremeyecekti. Geri dönmesi gerekiyordu, Allah ona böyle emrediyordu. Allah Azze ve Celle onun ta bugünlere kadar konuşulmasını istiyordu çünkü. İbrahim bütün asırlara örnek olacaktı. Onun için Allah Azze ve Celle onu böyle imtihanlara sokuyordu. Kadına dedi ki İsmail'in hanımına, yani kendi gelinine, kocan geldiği zaman ona benden selam söyle ve de ki kapının eşiğini değiştirsin. Kapının eşiğini değiştirsin, ona böyle söyle. Ve gitti İbrahim Aleyhisselam. Daha sonra İsmail Aleyhisselam geldiği zaman bir şeyler hissetti. Peygamber yahut da peygamber olacak olan insan hisseder. Nasıl ki Hazreti Musa da hissediyordu. İnni enestu nara diyordu. Geceleyin uzakta bir ateş gördüğü zaman ben bir ateş hissettim diyordu. Peygamberler hissederler. Ve İsmail Aleyhisselam bugün burada bir şey oldu mu dedi. Evet dedi hanımı. Bir adam geldi. Sana selam söyledi. Peki başka bir şey dedi mi dedi. Dedi ki kapının eşiğini değiştirsin deyip gitti. Bundan İsmail Aleyhisselam anladı ki o gelen babasıdır. Ve de kendisine hanımını boşamasını emrediyor. Çünkü o kadında teslimiyet yoktu. Hazreti Hacer'in gelini olmaya layık değildi. İbrahim'in gelini olmaya layık değildi. İsmail'in hanımı olmaya layık değildi. Bu İsmail değil midir? Daha küçükken bile kesilmeyi göze alan böyle bir insanın hanımı olmaya layık değildi. İşte o yüzden anladı ve babanın evine dön dedi. O gelen babamdı ve seni boşamamı istiyor. Ve kadın babasının evine gitti. Ve İsmail Aleyhisselam başka bir kadınla evlendi. Aradan zaman geçti, tekrar geldi İbrahim. Gene İsmail'ini göremeyecek ve göremeden geri gidecekti. Ve İsmail Aleyhisselam orada yoktu o sırada. Yine gelinine sordu. Onun kendi gelini olduğunu anladığı zaman durumlarını sordu. Ve o da mutlu olduğunu ifade etti. Kocasıyla mutlu. Kendine Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle mutlu. Durumunuz nasıldır diye sorduğu zaman durumumuz çok iyidir dedi. İşte o zaman Hazreti İbrahim dedi ki kocana benden selam söyle. Ve ona de ki kapının eşiğini sağlamlaştırsın. Kapının eşiğini daha da sağlama alsın ve ona sahip çıksın. Kadın kocasına bunları anlattı. Bir adam geldi ve böyle söyledi gitti dedi. Hazreti İsmail mesajı anlamıştı. İşte Hazreti İbrahim böyle bir teslimiyet içerisinde görevinin başına döndü. Hazreti İsmail orada görevini yapmaya devam etti. Ve İsmail'in karısı da bu şekilde çölün ortasında yaşamayı göze alıyordu. Anlıyorlardı, Allah kendilerine bir hayat gösteriyor. Kendilerinden sonrakilere kendilerine örnek yapmak istiyor. 4000 sene evvel bu olaylar gerçekleşti. 4000 yıldan beri insanlar İbrahim'i hayırla anıyor. 4000 yıldan beri herkes İbrahim diyor, başka bir şey demiyor. Ve izbitele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Kale inni ca'iluke linnâsi imâme. Allah böyle imtihanlarla İbrahim'i imtihan etti. Ve sonra o imtihanları kazanınca seni insanlara imam yapacağım ey İbrahim dedi. Ve bu şekilde onu insanlara imam yapıyordu Allah Azze ve Celle. Demek ki imam olabilmenin şartları var. Demek ki böyle bir teslimiyetle teslim olmayanlar, Onlara Allah böyle bir makam vermeyecektir. İnsanlar verseler bile Allah vermeyecektir. Ve işte böyle bir teslimiyeti İbrahim Aleyhisselam kendi evladına öğretti. Onlar da kendi evlatlarını öğrettiler. İbrahim Aleyhisselam bunu İsmail'e ve İshak'a öğretti. İshak kendi oğlu Yakub'a öğretti. Yakub kendi oğullarına öğretti. Ve Kur'an işte ondan bahsediyor. Yakub ölüm döşeğindeyken İbrahim ve Yakub her ikisi de ölüm döşeğinde evlatlarına bunu vasiyet ediyorlardı. Diyorlardı ki فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka bir şekilde ölmeyin evlatlarım. Sadece ve sadece Allah'a teslim olmuş kullar olarak can verin. Allah'a teslimiyeti anlamış insanlar olarak canınızı verin. Demek istiyordu ki şimdiki haliniz önemli ama şimdiki halinizden daha da önemlisi nasıl öleceğinizdir. Şu anda Allah'a teslim olmuş olabilirsiniz. Ama acaba bu teslimiyet içerisinde ölebilecek misiniz? İşte o noktaya işaret ediliyordu. Müslüman olarak, Allah'a teslim olarak sadece ve sadece bu şekilde can verin. Çünkü gerçekte Allah'a teslim olmamışsanız, şu anda belki Müslümanların arasında bulunuyorsunuz. Ama gerçekte teslim olmamışsanız bir gün gelecek ve imtihana sokulduğunuz zaman kaybedeceksiniz. Şeytan da meleklerle beraber Allah'a secde ediyordu. Fakat Allah Azze ve Celle onun gerçekten teslim olmadığını biliyordu. İşte o zaman onu imtihan etmişti ve imtihanı kaybetmişti. İşte Allah bu şekilde imtihanlar yapar. Ve şu anda ne halde olduğunuz önemlidir ama ondan da önemlisi nasıl öleceğinizdir. İşte onun için Peygamberimiz buyurur ki insan cennetlik ameller işler ve tam cennetlik olacakken kader kalemi onu geçer ve cehennemlik ameller işlemeye başlar. Ömrünün sonunda cehennemlik ameller işler ve cehennemlik olur. Ve insan cehennemlik ameller işler ve tam cehennemlik olacakken kader kalemi onu geçer ve Allah Azze ve Celle ona iman nasip eder ve bu şekilde cennetlik ameller işlemeye başlar ve cennetlik olur. Demek ki insanın son anı önemli. Allah Azze ve Celle kalbinde maraz olan, şüpheler olan kimseleri eninde sonunda imtihanlara sokacak ve onlar imtihanı kaybetmiş olarak öleceklerdir. Bugün ne halde olduğunuz önemli ise de iman üzere ölebilmek ondan da önemlidir. Eğer insanın kalbinde bir takım marazlar varsa insan imtihana sokulacak ve imtihanı kaybedip o şekilde ölecektir. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهَ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ İbrahim'e Rabbi demişti ki teslim ol. O da dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Allah İbrahim'i neyle imtihan ettiyse hepsini kazandı. Alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Rabbi kendisine bir rüya göstermişti. Teslimiyetin sembolü olan İbrahim. Dedi ki ya buney, ey oğulcağızım dedi, İsmail'e söylüyordu bunu. İnni era fil menem, ben dedi rüyamda görüyorum ki enni ezbahuk, seni boğazlıyorum, seni kesiyorum. Ben rüyamda böyle görüyordum, böyle gördüm dedi. Peygamberlerin rüyası bizim rüyamıza benzemez. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Ha Cebrail aleyhisselam gelmiş, ona bu şekilde vahiy getirmiş, ha böyle bir rüya görmüş. Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiydir. O yüzden onlar rüyalarını yapmak zorundadırlar. Fenzur meze tera dedi. Bak bakalım evladım, ben böyle gördüm rüyamda. Bak bakalım senin görüşün nedir? Sen ne diyorsun bu duruma? Bir baba evladına bunu söylerken ne kadar zorlanmıştı kim bilir? İbrahim Aleyhisselam'ın yerine koyun kendinizi. Evladınıza diyorsunuz ki sizin yanınızda koşmaya başlamış olan belki 3-4 yaşlarında, belki 5-6 yaşlarında Kur'an-ı Kerim babasının yanında koşabilecek yaşta olduğunu söyler sadece. Yaşını tam olarak söylemez. Diyelim ki 5-6 yaşlarında ve o şekilde olan bir çocuğa diyor ki babası, yıllarca beklemiş bir İsmail'i olsun diye, Rabbi hebli mine salihin demiş, dua etmiş. Ya Rab bana salih bir evlat ver, salihlerden olan bir evlat ver demiş. Bu duasının sonucunda Allah duasını kabul etmiş ve ona İsmail'i vermiş. Ve sonra ona bunları söylemesi gerekiyor. 80-90 yaşlarında İsmail olmuş. Dede olacağı bir yaştayken baba olmuş. Ve Allah Azze ve Celle kendisine böyle emrediyor. Oğlunu keseceksin deniyor. Bunu bir baba evladına nasıl söyler? İşte Kur'an o yüzden İbrahim'i sürekli anlatır bize. Onu böyle imtihanlardan geçirdi ve o imtihanları kazandı buyurur. Evladı da onun gibidir. Dedi ki ya ebet if'al ma tu'mer. Babacığım dedi, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hazreti İbrahim'e bunu söylemek ne kadar zor. Hazreti İsmail'e de bunu söylemek ne kadar zor. İbrahim de İsmail de tam bir teslimiyet içerisinde. Rabbin mi bunu emrediyor sana? Evet, bana bunu Rabbim emrediyor. O halde onun emrettiği şeyi yap babacığım, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın.
Tekbir! Tekbir!
Bu şekilde ikisi de Allah'a teslimiyet içerisinde yapmaları gerekenleri yaptılar. Hazreti İbrahim eline bıçağı almış, Hazreti İsmail de yere yatmış bekliyordu. Allah Azze ve Celle'nin niyeti ise onlara sadece teslimiyeti öğretmek idi. Onlar Allah'a teslim olacaklar. Nice insanlar Müslüman oldukları halde bir takım meselelerde Allah'a teslim olsa bile başka bazı meselelerde Allah'a teslimiyeti başaramamıştır. Namazı kılar, orucu tutar ama zekata geldiği zaman sağa sola kaçar. Zekattan kaçabilmek için bir takım mazeretler bulur. O meselede Allah'a teslim olamaz. Yahut da bazı insanlar Allah Azze ve Celle onlara cihad edin dediği zaman o da ondan kaçar. Namazı kılar, orucu tutar, zekatı verir belki. Ama o da cihad denildiği zaman ondan kaçar. İşte Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet bütün meselelerde olmak zorunda. Bütün meselelerde teslim oluyorsanız teslim olmuşsunuz demektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde ve kâler Resul, ya Rab inne kavmi ittehazu hazel Kur'ane mehcura. Ey Rabbim, benim bu milletim Kur'an'ın bir kısmını mehcur bıraktılar. Kur'an'ın bir kısmını terk ettiler. Kendilerine kolay gelenleri yaptılar, zor gelenlerden kaçtılar. Benim bu milletim Kur'an'ın bir kısmını terk ettiler. Kafir olanları Kur'an'ın tamamen terk ederken, Müslümanlara gelince onlar da Kur'an'ın bir kısmını terk eder, mehcur bırakırlar. Kendilerine kolay geleni yapar, o meselede teslimiyet gösterir. Zor meselelere gelince teslimiyet gösteremezler. Bazı insanlar peygamberimize gelmiş, demişlerdi ki ya Resulallah, biz namaz kılmasak olmaz mı? Pazarlık yapmak istiyorlardı adeta. İmanda pazarlık olmaz. Pazarlık yapmak istiyorlardı. Allah Resulü buyurdu ki, rükûsu olmayan bir dinde hayır yoktur. Namazı olmayan bir dinde hayır yoktur. Bir kısım insanlar da gelmiş, demişlerdi ki ya Resulallah, her şeye tamam tamam da şu zekatla cihat bize farz olmasa olmaz mı ya Resulallah? Zekat vermek de zor, cihat etmek de zor geliyor bize. Zekat ve cihadı bizden kaldırsan ya Resulallah. O meselede teslimiyet gösteremiyorlardı. Allah Resulü reddediyordu bu gibi teklifleri. İmanda pazarlık olamazdı. Allah'ın hükümlerinde onun bir şeyler indirmeye hakkı yoktu. Ve Allah Resulü buyurdu ki, zekat yok, cihat yok. Ne ile gireceksin cennete? Zekat vermek istemiyor, cihat etmek istemiyorsun. Ne ile gireceksin cennete? Resulullah böyle bir şeyin mümkün olmadığını anlatıyordu. Bütün insanlardan Allah bütün meselelerde teslimiyet ister. Anlasalar da anlamasalar da teslimiyet göstermelerini ister. İçkinin haram olma sebebini anlamayabilir bir insan ama teslimiyet göstermesi gerekir. Mesela bir kadın Allah'ın kendisine örtü emrinin sebebini anlayamayabilir. Kafası buna basmayabilir. Veya bu kendisine yanlış gibi de gelebilir. Fakat Rabbim mi emrediyor deyip o şekilde örtünmesi icap eder, teslimiyet bu. Nice insanlar var ki onlardan buna benzer sözler duyarsınız. Mesela dinin bütün emirlerini anlıyorum da faizin haram olmasını anlayamıyorum diyenleri duyarsınız. Bunların hepsinin açıklaması vardır da konumuzun dışındadır. Fakat Allah Azze ve Celle anlamasanız bile teslimiyet istiyor. Bize bu örnekleri anlatıyor ki teslim olmayı öğrenelim diye. İman da bundan ibaret. Hakiki iman adama teslimiyet duygusu verecektir. Hakiki imana ulaşmamış olan insanda teslimiyet duygusu gerçekleşmez. Teslimiyet varsa bir insanda, o insanda iman vardır denilebilir. İşte Hazreti İbrahim ve İsmail'de olduğu gibi, evladım demişti, seni keserken görüyorum. Ne kadar zor bir imtihandı bu. Küçükken onu bırakmış ve gitmişti. Şimdi ise Allah Azze ve Celle ona diyordu ki İsmail'i keseceksin. Allah'ın muradı neydi? Elbette ki evlat sevgisi Allah'tandır, fıtridir. Fakat ileri seviyede evlat sevgisi, görevleri yapmaya engel olacak kadar evlat sevgisi, eş sevgisi Allah'tan değil, nefistendir. İşte Allah Azze ve Celle bunu normale indirmek istiyordu. Kurban bayramında koyunlarınızı keserken İsmail'i hatırlayacaksınız. İsmail'i kesmek demek ne demekti? Sevdiğin şeyleri Rabbin uğrunda kesmen demek. Rabbin uğrunda şehvetlerini kesmen demek. İradeni bırakıp Allah'ın iradesine teslim olman demek. Bu şekilde meseleye bakmayanlar hakiki kurbanı kesmiş olmazlar. Kurbanın kelime manası Arapçada yaklaşmak demek. Takarrub kelimesi de aynı kökten gelir. Allah'a yakın olmak demek. İnsan bir koyunu kestiği zaman nasıl olur da Allah'a yaklaşabilir? Allah Azze ve Celle burada aslında bize o mesajı vermek istiyordu. İbrahim İsmail'ini kestiği için, kesmeyi göze alabildiği için Allah'a yaklaşmıştı. Koyunu kestiği için değil. Koyunu herkes keser. Ama sevdiklerini kesebilecek olanlar, sevdiklerini gerekirse Allah yolunda bırakabilecek olanlar, işte onlar gerçekten kurban kesmiş olanlardır. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinden olan İmam-ı Şibli, hacca gitmiş olan bir adama şunu sormuştu. Dedi ki, Hacer-i Esved'i herkes bilir. Siyah taş demek Hacer-i Esved. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Hacer-i Esved'in, Hacer-i Esved'i selamlamak ya da Hacer-i Esved'i sıvazlamak ya da Hacer-i Esved'i öpmek. Bununla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Hacer-i Esved'i selamlamak aslında Allah'a el uzatmak gibidir. Sanki Allah'la beyatlaşıyormuş gibi. Ya Rabbi sana söz veriyorum demek gibi bir şeydir. Allah'a beyat etmek demektir. Ya Rabbi senin emrindeyim. Senin sana bütün benliğimle teslimim demektir. Nasıl ki bir lidere teslimiyeti ifade eden beyat bu şekilde yapılıyorsam, aynı şekilde Allah'a teslim olma manasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Esved'i selamlamak ve ona el vurmanın manasının bu olduğunu ifade ediyor. Ve işte İmam-ı Şibli bunu kastederek o hac yapmış olan adama dedi ki, Hacer-i Esved'i dedi selamladın mı? Adam evet dedi. Peki dedi, bunu yaptığın zaman Hacer-i Esved'e elini sürdüğünde, ona elini verdiğinde kendinde bir güven hissettin mi? Bütün dünyaya karşı koyabilecek bir güven kendinde hissettin mi? Adam hayır dedi. İmam Şibli'nin kastettiği şuydu. Eğer sen Allah'a beyat ettiysen bütün dünyaya meydan okuyabilirsin. Çünkü sen demek ki kainatın padişahına söz vermişsin. Sen Allah'a söz veriyorsun ve sen artık Allah'la berabersin. Artık senin arkanda Allah var. Artık sen Allah'ın askerisin. Dolayısıyla kimseden korkmana hacet yok.
Tekbir! Tekbir!
Sen böyle bir güveni kendi içinde hissettin mi dedim. Hacer-i Esved'e elini sürdüğün anda artık ben Allah'ın bir askeriyim. Artık benim arkamda Allah var diyebildin mi? Böyle bir güven hissettin mi? Adam hayır dedi. O zaman İmam Şibli dedi ki, sen Hacer-i Esved'i selamlamamışsın. Sen o görevi yapmamışsın aslında. Sen aslında Allah'a beyat etmemişsin. Peki dedi, kurban da kestin mi? Adam evet dedi. Peki dedi, kurbanı kestiğin zaman şehvetlerini de kestin mi? İradeni bıraktın mı? Kendi iradeni Allah'a teslim ettin mi? Adam hayır, ben böyle bir şey hissetmedim dedi. Şehvetlerimden, arzularımdan, isteklerimden kurtulmadım. O zaman dedi ki İmam Şibli, sen kurban kesmemişsin. Ve buna benzer sorular sormuş ve sonunda da sen hac etmemişsin dedi. Sen gerçekte hac etmemişsin, sadece haccın şekillerini yerine getirmişsin. Hacca gidenler bunları hatırlamalı. Hacca gidenler İbrahim'i hatırlamalı, İsmail'i hatırlamalı, Hacer'i hatırlamalı. Böyle bir teslimiyeti hatırlamalılar. İşte teslimiyet bu. Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da başka misaller verir. Teslim olanları örnek verir. Ve Peygamberimize beyat edenlerden haber verir. Peygamber'e teslim olanları da söyler. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ Sana beyat edenler ey Resulüm, hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. Senin elini tutanlar gerçekte Allah'ın elini tutmuş gibidirler. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Hakikatte onlar Allah'la beyatleşmektedirler. Sana beyat ediyorlarsa, sana teslim olma sözü veriyorlarsa, hakikatte onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli var. Yedullah ifadesi Kur'an'da geçiyor. Allah'ın eli tabii ki bizim elimiz gibi bir el değil. Her neyse, biz o meseleyi terk edip devam ediyoruz yolumuza. Kur'an Allah'ın eli diyor. O şekilde bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Sana beyat edenler Allah'a beyat etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmaya gideceği zaman engellemişlerdi kafirler. Onu umre yapmasına müsaade etmediler. Efendimiz Hazreti Osman'ı gönderdi. Onlarla anlaşma yapsın diye. kendisinin savaş için gelmediğini, sadece umre yapmak için geldiğini onlara anlatmak için. 1400 kişiydi Müslümanlar. Hazreti Osman gitti fakat onlar yine müsaade etmediler. Sonra bir haber geldi ki Hazreti Osman'ı öldürmüşler. Haber doğru değildi ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haber gelir gelmez dedi ki beyat istiyorum hepinizden. Buradan geriye dönmeyeceğiz. Ölene kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Madem ki benim gönderdiğim elçimi öldürmüşler, o halde buradan geriye dönmek yok. Hep beraber ölene kadar beyat ediyor musunuz dedim. Ve hepsi gelip teker teker beyat ettiler. O gün orada Cedd bin Kays adında bir münafığın dışında 1400 kişi beyat etti Resulullah'a. Beyat-ı Rıdvan, Allah'ın razı olduğu o beyat. İşte Kur'an onun hakkında buyuruyor. Yedullahi fevkaydihim. İşte o anda Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Onlar Allah'a teslim oldular. Ve ölene kadar beyat ettiler. Sahabeden gelen rivayetlere göre soruyorlardı kendilerine. O gün Resulullah'a beyat ederken ne üzerine beyat etmiştiniz? Sahabeden bazıları der ki ölüm üzerine. Ölene kadar dönmemek üzerine. Ne emrederse emretsin teslim olacağımız üzerine. Bir adım bile geri atmamak üzerine. Ölüm üzerine beyat ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın yerine de kendi eliyle kendine beyat etti. Hazreti Osman çünkü yanında değildi. Onu elçi olarak göndermişti ve henüz elçisi geri dönmemişti. Onun yerine kendi eliyle tuttu elini. Bu da dedi Osman'ın yerine yaptığım beyattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bütün ashabından tam bir teslimiyet sözü alıyordu o gün orada. Tam teslim olacaklardı. Hiçbir şekilde geri adım atmayacaklardı. Ve Allah Resulü'nün ashabı bu sözlerini yerine getirdiler. Sonunda Hudeybiye anlaşması oldu. Hudeybiye anlaşmasında Peygamberimiz bir maddeyi kabul etmek zorunda kaldı. Anlaşma olmasını istiyordu Peygamberimiz. Peygamberimiz için önemli olan Mekke-Site devletinin kendilerini kabul etmesi, Medine'deki İslam devletini tanıması ve İslam devletiyle masaya oturup imza atması. Peygamberimizin hedefi buydu. O yüzden o anlaşmada bir madde Müslümanlara ağır gelmişti ama Peygamberimiz yine kabul ediyordu onu. O ağır olan madde şuydu. Mekke'den bir müşrik eğer Müslüman olacak olursa, Medine'ye gelecek olursa, Müslümanlar onu yeniden peygambere teslim olmak üzere gelmiş olan bu Müslümanı yeniden kafirlere teslim edecekler. Ama bir Müslüman yeniden kafir olacak olursa, Mekke'ye dönecek olursa, Mekkeli müşrikler onu geri teslim etmek zorunda olmayacaklar. Tek taraflı bir anlaşmaydı. Müslümanların çok zoruna gitti bu anlaşma. Hasreten de Hazreti Ömer'in çok zoruna gitti. Ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydi. Sağa sola gidiyor, onunla bununla konuşuyordu. Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Dedi ki ya Ebu Bekir, biz doğru yolda, o müşrikler de yanlış yolda değiller mi? Evet dedi Ebu Bekir Sıddık. O dedi Allah'ın Resulü değil mi? Evet dedi Ebu Bekir Sıddık. O halde dedi bu maddeyi neden kabul ediyoruz? Savaşalım, ölelim ama bu maddeyi kabul etmeyelim. Bir Müslüman kardeşimiz gelip bize teslim olacak ve biz onu geri onlara teslim edeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi diyordu. Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Ömer, o Allah'ın Resulüdür, unutma bunu. O Allah'ın Resulüdür. Normal bir insan gibi değil o. Hazreti Ömer yerinde duramıyordu. Onunla bununla konuşuyordu. Böyle bir maddeyi neden kabul ediyoruz diyordu. ve en son peygamberimize gitmek zorunda kaldı. Dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet dedi Resulullah. Ya Ömer, evet vallahi ben Allah'ın Resulüyüm. Peki dedi ya Resulallah, onlar yanlış yolda, biz doğru yolda değil miyiz? Evet dedi Resulullah. Öyledir ya Ömer. Peki dedi Ömer, o zaman bu maddeyi neden kabul ediyorsun ya Resulallah? Ölelim ama bu maddeyi kabul etmeyelim. Hazreti Peygamber dedi ki ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm. Ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm, ben Rabbime karşı gelemem. Bu sözüyle demek istiyordu ki evet ya Ömer, bu maddeyi kabul etmek bana da zor geliyor. Ama ben Allah'ın Resulüyüm, Allah bana böyle emrediyor. Ben ona teslim olmak zorundayım. Bu şekilde Hazreti Peygamber bu emrin Allah tarafından geldiğini, kendisine Allah'ın emrettiğini ifade ediyordu. Hazreti Ömer yerinde duramıyordu hala. Fakat daha sonra bunu kabul etmesinin hikmeti ileride anlaşılacaktı. Bir takım insanlar bu olayı misal vererek kendi liderleri, kendi partilerinin başkanları yahut kendi şeyhleri yahut kendi liderlerinin buna benzer durumlarda İslam şeriatına aykırı olan kararları, İslam'ın zahirine, naslara, Kur'an'a, sünnete aykırı olan kararlarını işte bu hadiseye benzetemezler. Mesela diyelim ki bir lider İslam'a aykırı olan bir kararı ortaya koyduğu zaman, Kur'an'a, sünnete aykırı olan bir karar verdiği zaman, birileri kalkıp da onu savunmak adına her ne kadar bu kararı İslam'a aykırıysa da, fakat nasıl ki peygamberimiz de böyle kararlar vermişti, bir Müslümanı kafirlere teslim etmek gibi bir karar vermişti ve bunun hikmeti sonra anlaşılmıştı, o halde siz de işte bu karara itaat edin diyemezler. Çünkü o liderler veya o şeyhler veya o alimler peygamber değildirler. Allah Azze ve Celle bunu peygamberimiz için caiz kıldı. Nasıl ki Hazreti Hızır'ın kıssasına bir bakın. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün insanlara bir konuşma yapmıştı. Ve kendisine sordular. Dediler ki ey Musa, senden daha çok bilen var mı bu dünyada? Yoktur dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Benden daha fazla bilen yok deyince Allah Azze ve Celle kendisine ey Musa, senden daha fazla bilen vardır dedi. Ve kendisini bir istikamete doğru sevk etti. Filan yere gideceksin de orada bir adam bulacaksın. İşte o adam senden daha fazla bilir. Hazreti Musa Aleyhisselam hemen çıktı yola. Ben kıssayı kısaca anlatıyorum. Sonra o zatla orada buluştu. Hızır Aleyhisselam'la, Hıdır'la yani. Orada buluştu. Ve Hızır Aleyhisselam'ın talebesi olmak istedi. Hızır Aleyhisselam'a senle beraber olmak istiyorum. Senden öğrenmek istiyorum. Hızır ona dedi ki sen benimle beraber olamazsın. Sen benimle beraber olmaya sabredemezsin. Sen bu kadar teslimiyet gösteremezsin ey Musa. Çünkü sen kendisine bir şeriat verilmiş olan, bir kitap ve kanunlar verilmiş olan bir peygambersin. Sen sana verilen o şeriata göre bakarsın meselelere. Bense bana verilen ilmi ledünniye göre bakarım. Sen onları bilmediğinden dolayı benim verdiğim hükümlere karşı gelirsin. Sen beni anlayamazsın ey Musa. Musa Aleyhisselam sabredeceğim dedi. Sana teslimiyet göstereceğim. Bana bu fırsatı ver dedi. Ve o zaman gel benimle beraber demişti. Gittiler. Bir gemiye bindiler. Ve gemiyi deldi Hızır. Ne yaptın dedi Hazreti Musa. Adamlar bizden para bile almadılar, gemiye bindirdiler. Sen onların gemisine zarar verdin. Hızır dedi ki ben sana demedim mi sen benimle beraber olmaya dayanamazsın. Sende bu kadar teslimiyet yok. Yahut sen bütün meseleleri sana verilen Tevrat'a göre ele alıyorsun. Halbuki bana başka şeyler de verildi. Musa aleyhisselam dedi ki beni bağışla. Unuttum dedi. Ve devam ettiler yollarına. Bir çocuk gördü, çocuğu öldürdü Hızır. Ne yaptın dedi Hazreti Musa. Bir gayri nefs, bir nefse karşılık olmaksızın, kısas gereği olmadan, suçsuz, günahsız bir insanı mı öldürdün, bir çocuğu mu öldürdün? Hızır dedi ki ben sana demedim mi benim işime karışmayacaksın? Ben sana demedim mi sen sabredemezsin? Musa aleyhisselam dedi ki beni bağışla. Yollarına devam ettiler. Ve sonra bir duvar gördü. Eğrilmiş olan bir duvar. O duvarı doğrulttu. Halbuki o insanlar kendilerine yemek vermemişlerdi. Musa aleyhisselam dedi ki bunun karşılığında para alabilirdin. Yemek yiyebilirdik. Neden bir şey istemedin? Hızır dedi ki artık buraya kadar ey Musa. Seninle olan yolculuğumuz buraya kadar. Sen bunun ötesine dayanamazsın. Ve işte ondan sonra teker teker anlattı sebeplerini. Gemiyi neden deldiğini, çocuğu neden öldürdüğünü, hepsinin sebeplerini anlattı. Ve Hazreti Musa aleyhisselam kabul etmek zorunda kaldı. Dedi ki evet gemiyi deldim çünkü ileride bir zalim bir kral var, güzel gemilere el koyuyordu. Bu zavallı adamların gemisine el koymasın diye o gemiyi deldim. Evet çocuğu öldürdüm. Çünkü bu çocuk ileride kafir olacaktı. Ana babası ise iyi Müslümanlardı. O ana babasını da kafir yapacaktı. İstedik ki bu şekilde Allah Azze ve Celle o çocuğun yerine o anne babaya başka bir evlat versin. Sonra o duvarı ücret almadan doğrultmama gelince o duvarın altında bir hazine vardı. O hazine iki tane yetim çocuğa aitti. Onların babaları iyi insandı. Allah Azze ve Celle istedi ki onlar yarın büyüsünler ve o hazineye sahip olsunlar. Yoksa eğer duvarı ben doğrultmasaydım duvar yıkılacaktı. Ve alttaki hazine ortaya çıkacak. Ve çocuklar daha büyümeden başkalarının eline geçmiş olacaktı. Şimdi anladın mı ey Musa? Teslimiyet gösteremediğin o meselelerin cevabını aldın mı? İşte Hazreti Musa'ya verilmeyen bir ilim. İlmi ledünni denilen ilim Hazreti Hızır'a verilmişti yani. Bu şekilde zahirin dışında bir takım hükümlerin de olabildiği Allah'ın başka bir takım ilimlere sahip olan kullarının olabildiğini Kur'an bu şekilde bize anlatıyor. Ama Hızır'ın kıssasına dayanarak bugün İslam'a aykırı bir takım laflar söyleyenler nasıl ki Hızır'ın yapmış olduğu şey de İslam'a aykırı gibi görünüyor. Fakat sonuçta İslam'a uygundu deyip de kendilerinin, liderlerinin veya şeyhlerinin yapmış olduğu yanlışları da Hızır'ın bu yaptıklarına benzetenler de hata ediyorlar. Çünkü hiç kimse Hızır değil. Kimse Hızır değil. Hızır olmayanları Hızır makamına çıkarmak ve sanki ilmi ledünniye sahiplermiş gibi onlara Hızır'a gösterilen teslimiyeti istemek, nasıl ki Hızır'a teslimiyet gösterilmesi lazımsa, işte bizim filan şeyhimize de böyle bir teslimiyet lazım diyenler hata etmektedirler. Çünkü onlar Hızır değildirler. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya vermediği bir ilmi Hızır'a vermişti. Hızır'da olmayan bir ilmi de Musa'ya vermişti. Musa aslında Hızır'dan üstündü. Fakat o meselede Hızır Musa'dan üstündü. Peygamberimize gelince, peygamberimize hem bir zahiri hükümler, şeriat dediğimiz zahiri hükümler verilmişti, Kur'an verilmişti, hem de onun dışında ilmi ledünni de verilmişti. İşte Hudeybiye anlaşmasında Peygamberimizin vermiş olduğu o hüküm ilmi ledünni ile verilmiş olan bir hükümdü. Hazreti Ömer bu noktayı anlayamıyordu. Anlayamıyordu. Neden diyordu bu maddeyi kabul ediyoruz ya Resulallah? Halbuki Allah Azze ve Celle Peygamberimize haber veriyordu. Bu maddenin sonu hayırlı olacak. Şimdilik bu maddeyi kabul etmelisiniz. Müslümanlar Peygamberimize orada tam bir teslimiyet gösteremediler önce. Yerlerinden kalkamadılar. Herkesin üzerine ölüm sessizliği çöktü. Peygamberimiz nasıl olur da böyle bir maddeyi kabul eder? Evet, her ne kadar Peygamberimiz onlara geri teslim ediyordu ama onlara kötülük yapmamaları şartıyla, onları öldürmemeleri şartıyla Mekke'de yaşayacaklardı sadece. Hadise bundan ibaretti ama yine de Müslümanlara zor geliyordu. Ve işte tam o sırada bu anlaşma daha imzalanmamışken anlaşma yapmak için Mekkelilerin gönderdiği elçi Süheyl, onun oğlu gelmişti. Babası kendisini hapsetmiş. Fakat oğlu Müslüman olmuş. Zincirleri kırmış ve günlerce dayak yemiş olan bu çocuk gelmiş ve Müslümanlara katılmak istemişti. Tam anlaşmanın imzalanmak üzereyken işte Mekkelilerin elçisi dedi ki, ya Muhammed, haydi anlaşmaya sadık mısın değil misin, ispat et. İşte benim oğlum Müslüman olmuş ve gelmiş size katılmak istiyor. Haydi benim oğlumu bana geri teslim et. Efendimiz dedi ki, henüz daha imza atmamıştık. Ne olursun bunu bağışlasan olmaz mı? Henüz daha imza atmamıştık zaten. Süheyl dedi ki, hayır, kabul etmiyorum çünkü seninle konuştuk, anlaştık. İmza atılmasa bile yine de seninle anlaşmıştık dedim. Allah Resulü boynunu büktü, tamam demek zorunda kaldı. Bütün Müslümanlar perişan oldular. Ağlıyorlardı. Bir kardeşleri zinciri kırmış. Aç susuz. Her tarafı kan içerisinde. Günlerce haftalarca zulüm görmüş. Hem de kendi babasından zulüm görmüş. Ve bu şekilde kalkmış ve kaçmış gelmiş Müslümanlara sığınıyor. Ve Müslümanlar onu geri teslim ediyorlar kafirlere. Bu çok zorlarına gitmişti. Kimse yerinden kalkamıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma imzalıyordu. Herkes imtihandaydı. Ve Allah Resulü dedi ki, kalkın. Kalkın, develerinizi kesin. Başlarınızı tıraş edin. Bu sene umre yapamayacağız. Getirdiğimiz develeri burada keselim ve geri dönelim. Anlaşmaya göre seneye umre yapmalarına müsaade edilecekti. Allah Resulü böyle söylüyordu ama kimse yerinden kımıldayamıyordu. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, niceleri orada vardı o gün. Allah Resulü'nün önde gelen 1400 sahabisi, kimse yerinden kalkamıyordu. Bir Müslümanı kafirlere geri teslim ediyorlardı çünkü. Efendimiz çadırına gitti. Hanımına anlattı olayı. Dedi ki, benim kardeşlerim, benim arkadaşlarım, benim ashabım, ben onlara söylüyorum, onlar yerlerinden kalkmıyorlar. Hanımı kendisine dedi ki, ya Resulallah, sen öyle yapma, onlara öyle ısrarla söyleme. Sen git ve kendin deveni kes, saçını tıraş et. O zaman onlar da onu yapacaklardır. Sen yapınca onlar da mutlaka yaparlar. Allah Resulü'nün bu hanımı kendisine çok güzel bir akıl vermişti. Efendimiz öyle yaptı. Onu görünce hepsi koştular. Onlar da develerini kestiler ve peygambere teslimiyet gösterdiler. Evet, zorlarına gitmişti. Bu maddeyi kabul etmek kolay değildi. Ama Allah Resulü, ben Allah'ın Resulüyüm. ben Rabbime karşı gelemem. Bu maddenin kabul edilmesinin hikmetlerini ileride göreceksiniz. Ve gördüler. İleride Müslümanlar, Mekke'de Müslüman olanlar Medine'ye gelemedikleri için, geri teslim edilme korkusuyla Medine'ye gelemediklerinden dolayı Mekkelilerin kervanlarının geçtiği yol üzerinde bir çete meydana getirdiler. Ve Mekkelilerin kervanlarını vurmaya başladılar. Ve işte o zaman Mekkeliler Peygamberimize gelip kendileri yalvardılar, bu maddeyi değiştirelim dediler. Biz bu maddeden vazgeçtik dediler. Ve o maddeyi kendileri değiştirdiler. Hatırlayın Akabe beyatını. Akabe'de aynı şekilde Es'ad bin Zurare onlara şunu söylüyordu. Medine'den gelmiş olan 12 kişi Peygamberimize beyat edecekler. Gizli bir şekilde Akabe'de buluştular. Allah Resulüne beyat etmeden evvel Es'ad bin Zurare ayağa kalktı ve dedi ki: "Ey Medineliler, şu anda siz bu insana beyat ediyorsunuz. Buna beyat ettiğiniz zaman, buna elinizi verdiğiniz zaman bütün dünyayı karşınıza almış olacaksınız. Buna razı mısınız? Buna beyat ettiğiniz zaman bütün Araplar size tek yaydan ok atacaklar. Hepsi size karşı birleşecekler. Buna razı olacak mısınız? Eğer buna razı olmayacaksanız, o zaman, o zor günler geldiği zaman bu insanı yalnız bırakacaksanız, o zaman bugün beyat etmeyin. Bırakın o kendi aşireti içerisinde kalsın. Onu Medine'ye davet etmeyin. Ve ona beyat edip de sonra onu yüzüstü bırakmayın." O bunları söylediği zaman hepsi beraber "Çekil önümüzden" demişlerdi. "Çekil, biz biliyoruz beyatın manasını. Biz biliyoruz. Ve o günler geldiği zaman peygamber yalnız bırakmayacağız. Biz bunun sözünü veriyoruz. Ya Resulallah, seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" deyip peygambere beyat etmişlerdi. Ensar orada bu imtihanı başarmıştı. Sa'd bin Muaz Bedir Savaşı'nın başında yine aynı şekilde imtihanı kazananlardandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin kervanını vurabilmek için çıkmıştı yola. Savaş yapma niyetiyle değil, sadece savaş halinde oldukları bir memleketin kervanını vurmak için çıkmıştı yola. Fakat sonunda iş savaşa gelmiş dayanmıştı. Kervan kaçmış gitmişti ve Mekke ordusu 1000 kişilik bir kuvvetle geliyordu. Peygamberimiz ashabıyla istişare ediyordu. "Ne yapalım?" dedi. "Gördüğünüz gibi kervanı kaçırdık ve Mekke'den de bir ordu çıktı geliyor. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" Ebu Bekir Sıddık kalktı, dedi ki: "Ya Resulallah, istediğin gibi emret. Biz sana itaat eder, teslimiyet gösteririz." Ömer kalktı, aynı şeyi söyledi. Ama Peygamberimiz hala sormaya devam ediyordu. Bunun üzerine Ensar'dan Sa'd bin Muaz kalktı ve dedi ki: "Ya Resulallah, sen bizi mi kastediyorsun yoksa Ensar'ı mı kastediyorsun ya Resulallah?" "Evet," dedi Peygamberimiz. Sa'd bin Muaz dedi ki: "Ya Resulallah, vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra denize bile girsen senle beraber gireriz ya Resulallah. Sen bizim önümüzde olduktan sonra, sen gir dedikten sonra biz denize bile gireriz. İstediğin gibi hüküm ver, istediğin gibi emir ver. Bizi sana itaat edenlerden bulacaksın ya Resulallah." İşte böyle teslimiyet gösterenler Bedir'de 313 kişiyle 1000 kişilik bir kuvvete karşı savaşan ve teslimiyet gösterenler sonrasında Hudeybiye'de böyle bir sarsıntı geçirmişlerdi. Fakat yine sonradan teslimiyet göstermişler ve bu imtihanı kazanmışlardı. Allah Azze ve Celle Bu şekilde teslimiyet gösterenler ve gösteremeyenlerden bize misaller veriyor. Talut'un kıssasında da teslimiyet hadisesini görüyoruz. Musa'dan sonra bir peygamber gönderilmişti. Kur'an-ı Kerim adını vermez. Bazı rivayetler Yuşa aleyhisselam olduğunu söyler. Ve o peygamberlerinden bir komutan istediler. O da onlara dedi ki İnnallâhe kad be'aselekum talûte melike. Allah size Talut'u komutan olarak gönderdi. Onun emrinde olacak, ona teslimiyet göstereceksiniz. Hemen itiraz ettiler Yahudiler. Musa'nın ümmeti. Dediler ki onun bizden üstünlüğü nedir ki? O bizden daha mı zengin ki? Neden ona komutanlık verildi de bize verilmedi? Sanki Allah Azze ve Celle emanetleri zenginlere vermeliymiş gibi. Halbuki emanetleri Allah ehil olanlara verir. Zengin olanlara değil, soylu olanlara değil. Allah katında emanetler ehil olanlara verilir. İstemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldılar. Teslim olmuyorlardı. Allah size Talut'u komutan yaptı demesine rağmen bir peygamber, yine de kabul etmek istemiyorlardı. Bizden daha mı zengin ki diyorlardı. İtiraz ediyorlardı. İşte o zaman dedi ki peygamberlere, İnne ayete mülkihi en ye'tiyekumut tabutu fihi sekinetun min rabbikum. Bu Talut'un Allah tarafından komutan yapıldığının delili, sizin elinizden götürülmüş olan o tabut, o sandığın geri gönderilmesidir. Bu sandığın içerisinde Musa'nın ve Harun'un kutsal emanetleri vardı. Musa ve Harun peygamberlerin kutsal emanetleri, elbisesi, asası, kılıcı gibi, nasıl ki peygamberimizin kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'nda, aynı şekilde onlar da bir sandığın içerisine koymuşlardı. Ve bir başka millet gelmiş ve her şeylerini almış götürmüştü. İşte ondan dolayı bunlar bir komutan istiyorlardı. Bize bir komutan Allah göndersin ki bize bir lider lazım diyorlardı. Bir liderimiz olsa ona teslimiyet göstereceğiz ve onun emrinde savaşacağız. Ve onlardan her şeyimizi geri alacağız. O sandığı da geri alacağız, kutsal emanetleri de. O kutsal emanetler onların namusuydu. O da gitmiş derlerinden, çocuklarını, kadınlarını, mallarını götürmüşlerdi. Onları geri almak istiyorlardı ama lider istiyorlardı. Allah da bir lider gönderiyordu onlara. Fakat o zaman da itiraz ediyorlardı. Teslimiyet göstermek istemiyorlardı. Bugün de nice insanlar böyledirler. Allah Azze ve Celle'den Müslümanların başına bir lider isterler. Daha evvel de böyleleri vardı. Nice liderler geldi geçti bu 100 sene içerisinde. Müslümanların lidersiz olduğu şu 90 sene, 100 sene içerisinde nice liderler geldi geçti. Abdülhamid'den sonra niceleri geldi geçti. Fakat onların kıymeti bilinmedi. Aynı Yahudiler gibi lider isteyenleri Allah defalarca bu 100 sene içerisinde dünyanın değişik bölgelerinde liderler gönderdi. Ama hepsini harcadılar Müslümanlar. Kıymetini bilmediler. Yahudi ahlakıyla ahlaklandılar. Farkında olmadılar. O peygamberleri onları ikna etmek için, teslimiyeti sağlamak için böyle söyledi. Dedi bakın o millet Talut'un komutan yapıldığını duyar duymaz hemen korkularından sandığı geri gönderdiler. Aman Talut komutan olmuş dediler ve sandığı geri gönderdiler, gördünüz mü? Ve mecburen kabul etmek zorunda kaldılar. Bir türlü komutanlarına teslimiyet göstermiyorlardı. Yahudi ahlakı. İşte Bu şekilde komutanlarını istemeye istemeye kabul ederek çıktılar yola. Savaşa doğru gidiyorlar. Kendilerine daha evvel saldırmış olan, namuslarını ellerinden almış olan o millete doğru, savaşa doğru gidiyorlar. فَلَمَّا فَصَلَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ Talut askerleriyle beraber savaşa doğru giderken karargâhtan ayrılır ayrılmaz onlara dedi ki, bu yola adım atanlara dedi ki, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Madem ki bu yola adım attınız, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي O nehirden içenler benden değil. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي İçmeyenler bendendir. اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Sadece bir avuç içebilirsiniz. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Hepsi o sudan içtiler. Az bir kısmı müstesna. Ekseriyeti imtihanı kaybettiler ve teslimiyet gösteremediler ve sudan içtiler. Ordudan ayrılmak zorunda kaldılar. Allah azze ve celle öyle emretmişti çünkü. Hemen şeriben minhu feleyse minni demesini. İçen benden değil, ordumu bıraksın gitsin. Ordumdan sayılmayacak. Ve o şekilde ordudan ayrıldılar. Sayıları çok azaldı. Bazı rivayetlere göre bunlar çıkarken 75 bin kişi olarak çıktılar. Fakat yolda dökülenler, ayrılanlar, bırakanlar, komutanın emirlerine teslimiyet göstermeyenler ve sonra sudan içmemek gibi bir imtihanı başaramayanlar, sudan içenler o kadar çoktu ki kala kala Bedir'deki ashabın sayısı kadar kaldı. Yani 313 kişi kadar kaldılar. Sayılar azalınca o zaman işte dediler ki sudan içmemeyi başarmış olanlar, teslimiyet gösterenler, eyvah dediler, sayımız çok azaldı. La taqata lena el-yevme bi Caluta ve cunudi. Bugün bizim Caluta, düşmana karşı askerimiz kalmadı elimizde, takatımız kalmadı. Ama o zaman Allah'a teslim olmuş olanlar dediler ki, kem min fiyetin kaliletin fiyeten kesireten biiznillah, galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice az topluluklar var ki, çok topluluklara galip gelmiştir Allah'ın izniyle. Onlar Allah'a teslim oldular ve savaşa devam ettiler. فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ Ve onları derhal hezimete uğrattılar Allah'ın izniyle. Onları hezimete uğrattılar. Neden Allah Azze ve Celle böyle bir imtihana sokuyordu onları? Neden böyle bir imtihana sokuyordu? Savaşa gidecek olan insanlar bunlar. Bunların su içmeye ihtiyacı var. Bunlar nehirden geçiyorlar. Allah neden bunları böyle bir imtihana sokuyor? Nehrin suyu mu azalacak? Herkes içsin ve rahatlasın. Ondan sonra savaşa katılsın. Daha iyi değil mi? Onları böyle imtihan eden Allah Azze ve Celle, Peygamberimizin ashabını Bedir'de böyle imtihan etmedi. Bedir savaşında onlara neden böyle bir emir verilmedi? Neden Müslümanlara sudan içmeyin denilmedi? Tam tersine Allah onlara kuyuları verdi. Düşmana suyu vermedi, Müslümanlara suyu verdi. Hatta bir de Müslümanların üzerine yağmur yağdırdı. Neden Müslümanlara böyle muamele, Peygamberimizin ümmetine böyle muamele, neden Musa'nın ümmetine öyle muamele? Onlar suyun içerisinden, nehirden geçerken bile sudan içmeyeceksiniz, bir avuç içeceksiniz denirken neden Ebu Bekirlere, Ömerlere böyle bir şey söylenmedi? Biraz evvel Sa'd bin Muaz'ın sözünü söylemiştim. Sen önümüzde olduktan sonra seninle denize bile gireriz ya Resulallah diyenlere böyle bir imtihana gerek var mı? Talebe ne zamana kadar imtihan edilir? O dersi geçinceye kadar imtihan edilir. Geçtikten sonra artık imtihan edilmez. Bunlar zaten Mekke'deyken her türlü imtihandan geçtiler. Müslümanlar zaten sabır imtihanından, teslimiyet imtihanından, itaat imtihanından geçtiler. Bunlar seninle beraber olduktan sonra denize bile gireriz diyen insanlar. Dolayısıyla bunları artık imtihan etmeye gerek var mı? İşte onun için Allah Azze ve Celle Müslümanlara sudan içmeyin demedi. Fakat İsrailoğullarına, Yahudilere böyle söyledi. Çünkü onlarda en büyük hata komutanlarına itaat etmemek, teslim olmamak. Bırakın komutanı, Hazreti Musa'ya bile teslim olmuyorlardı ki Yahudiler. Allah Azze ve Celle bize teslim olmayanları da anlatıyor Kur'an'da. Yalnızca teslimiyet örneklerini değil. Teslimiyet örnekleri daha birçok örnek var. Ama ben bir iki tane de teslim olmayanlardan örnek vermek istiyorum. Kur'an'da anlatılanların içerisinde mesela İsrailoğulları, Yahudiler Hazreti Musa'nın ümmeti. Bunlar teslim olmama konusunda şampiyondurlar desek yerindedir. Bunların en önemli özelliği Kur'an onların şu iki kelimesini bize öğretir. Semi'na ve asayna dediler. Musa aleyhisselam onlara teslim olun, itaat edin dediği zaman, karşı gelmeyin dediği zaman onlar seni işittik ama isyan ettik dediler. Kabul etmiyoruz senin sözünü dediler. Kur'an onları böyle anlatırken Müslümanları ise şöyle anlatır. Emene Resulü diye halk arasında bilinen Bakara suresinin son iki ayetinde Semi'na ve ata'na derler. İşittik ve itaat ettik derler. İşte İsrailoğullarının ahlakı oyken ümmeti Muhammed'in ahlakının da bu olduğunu Kur'an bize haber verir. Onlara itaat edin denildiği zaman isyan ediyoruz dediler. Allah Azze ve Celle'yi alenen görmek istediler. Musa Aleyhisselam'a dediler ki لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرًا Allah'ı ap açık bir şekilde görmedikçe sana asla inanmayacağız ey Musa. Allah'ı görmedikçe sana inanmayacağız. Yahudilerin konuşması, itaat bilmeyenlerin konuşması. Hazreti Musa Aleyhisselam bunların elinden çok çekti ve yıllarca Firavun'a teslim olmuş olanlar, şahsiyetlerini kaybetmiş olanlar, kula kulluk yapmaya alışmış olanlar, onlar daima şirke düşmeye temayüllüydüler. Sürekli şirke düşüyorlardı. Musa Aleyhisselam onları yeniden hidayete davet ediyordu. Onlar yeniden şirke düşüyorlardı. Bu şekilde devam edip gittiler. Musa Aleyhisselam dağa davet edildiği zaman 40 gece onlar aşağıda yeniden kafir oldular, putperest oldular. 40 gece bile dayanamadılar, teslimiyetlerinin üzerinde duramadılar. İşte Allah Azze ve Celle bize onları da örnek olarak veriyor. Ve Musa Aleyhisselam en son dayanamadı ve dedi ki ya Rab, beni ve kardeşimi bu zalim toplumdan ayır. Bir peygamber kendi ümmeti hakkında böyle söyler mi? Bir peygamber kendi ümmeti hakkında beddua eder mi? Artık beddua ediyordu Hazreti Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi diyordu, beni bu zalim toplumdan ayır, bunlar anlamak istemiyorlar. Hazreti İsa, o da onlara gönderilmiş bir peygamberdi. İsa Aleyhisselam der ki İncil'lerde, Allah beni size gönderdi ki, Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdi. Allah beni size gönderdi ki, bir tavuk nasıl ki civcivlerini kanatlarının altına alır, ben de sizi öyle kanatlarımın altına alayım. Sizinle bir devlet meydana getireyim. Büyük bir medeniyet kuralım. Allah beni bunun için gönderdi ama siz beni öldürmek istiyorsunuz. Siz bana teslim olacağınıza beni öldürmek istiyorsunuz. İşte Hazreti İsa'ya kadar da böyle devam ettiler. Hatırlayın, peygamberimizi Yahudiler niye kabul etmiyorlar, hatırlayın. Güya onlar ahir zaman peygamberinin İshak'ın soyundan geleceğini biliyorlar da, peygamberimiz de İshak'ın soyundan değil İsmail'in soyundan geldiği için güya ondan dolayı kabul etmiyorlarmış gibi öyle konuşuyorlar. Peki hadi peygamberimiz İsmail'in soyundan, peki Hazreti İsa da mı İsmail'in soyundan? Hazreti İsa İshak'ın soyundan, onu neden kabul etmiyorlar? Peygamberimize Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Fein hacuke fekul eslemtu vechiye lillah." De ki ey Resulüm onlara, eğer onlar seninle din mevzuunda tartışmaya kalkarlarsa, de ki onlara ben yönümü Allah'a teslim ettim, özümü Allah'a teslim ettim. Ben kendimi Allah'a teslim ettim, onlara böyle söyle. Ve onlara de ki o ehli kitaptan olanlara, Yahudi ve Hristiyanlara, o teslim olmayanlara, de ki eslemtum, siz de teslim oldunuz mu? Peygamberimiz onları çağırdı ve onlara bunu söyledi. Dedi ki siz de teslim oldunuz mu? Eslemne dediler. Teslim olduk dediler, yalan söylüyorlardı. Onlar kendilerine göre kendilerini zaten teslim olmuş kabul ediyorlardı. Peygamberimiz onların yalan söylediğini bildiği için dedi ki Yahudilere, peki dedi siz söyleyin bakalım, İsa hakkında kanaatiniz nedir? İsa'nın Allah'ın Resulü olduğunu ve kulu olduğunu kabul ediyor musunuz? Haşa dediler. İsa peygamber değildir dediler. Efendimiz döndü ve Hristiyanlara sordu. Dedi ki siz söyleyin, Hazreti İsa hakkında kanaatiniz nedir? Madem ki teslim olduk diyorsunuz, Müslümanız diyorsunuz, o halde söyleyin bakalım, İsa nedir? Allah'ın kulu ve Resulü müdür? Yoksa nedir? Haşa dedi onlar da. O kul olur mu dediler. O Allah'ın oğludur dediler. Allah'tır dediler. Teslimiyet göstermediler. İşte Allah Azze ve Celle tevhide teslimiyet göstermeyenleri anlatıyor bize. Peygamber'e teslimiyet göstermeyenleri anlatıyor bize. Komutanına teslimiyet göstermeyenleri anlatıyor bize. Helallere, haramlara teslimiyet göstermeyenleri anlatıyor bize. Sohbetlerimize sürekli olarak gelen kardeşlerimiz hatırlarlar. Size kısa bir hatıramı anlatmak istiyorum. Sene 93, Mısır'dan bir seferinde gelirken uçakta yanıma bir kadın oturmuştu. Açık bir kadın, 50 yaşlarında. Bana ne iş yaptığımı sormuştu. Ben de kendisine İslami ilimlerle, İslami hizmetlerle uğraştığımı anlatınca bana dedi ki siz dinciler dedi, her şeye haram dersiniz. Kadının saçı görünse haram, şöyle olsa haram, böyle olsa haram, namaz kılması haram, her şeye haram diyorsunuz dedi. Ben de Müslümanım dedi, yeri gelir namazımı da kılarım, kılmadığım da olur. Açıkta gezerim, plaja da giderim, orucu da kaçırmam. Ve evimizin orada bir cami var, o caminin önünden geçerken çantamda başörtüsü hazırdır. Başımı örter öyle geçerim. Camiyi geçtiğim zaman hemen gene başımı açarım gibi bu şekilde konuştu, konuştu, konuştu. Sözleri bittikten sonra dedim ki size bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedi. Siz dedim nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Ben adil bir Allah'a iman ediyorum dedi. Dedim elbette ki Allah adildir. Peki dedim, o günde gazetede 33 askerin vurulduğu haberi vardı. Şemdin sakığın olayı. Dedim bu askerleri öldürene mesela hakim idam kararı verse bu adalet midir? Tabi adalettir dedi. Onların da canları yok muydu dedi. Dedim demek ki bakın bazen adalet ceza vermeyi gerektiriyor. Affetmemeyi gerektiriyor. Siz Allah adaletlidir dediniz. Şimdi Allah madem ki adaletlidir, kendisinin emirlerini yerine getirenle getirmeyenleri aynı kefeye koyar mı? Hem Allah'ın adaletli olduğunu söylüyorsun, hem de Allah'ın sana hiçbir şeyi haram etmediğini ve ceza vermeyeceğini, Allah'ın emrine uyanlarla uymayanları aynı kefeye koyacağını iddia ediyorsun. Hani Allah adaletliydi? Ve dedim ki tekrar soruyorum aynı soruyu. Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Sizin inandığınız Allah size karışmayan bir Allah. Sizin inandığınız Allah size namaz kılın diyebiliyor. Sizin inandığınız Allah size oruç tutun diyebiliyor. Ama sizin inandığınız Allah size şuralarınızı örteceksiniz diyemiyor. Böyle bir iman iman değil. Böyle bir iman teslimiyete sahip olmayan bir iman. İman nedir? Allah Azze ve Celle bana neyi emrederse onu yapmak zorundayım diyen adamın imanı imandır. Mesela Peygamberimize Miraç olayında 50 vakit namaz emredildi. Neden en önce 50 vakit namaz emredildi? Sonra Musa Aleyhisselam senin ümmetin bunu kaldıramaz deyip de Peygamberimize yol gösterdiği zaman çık Rabbine yalvar bunu azaltır belki. Peygamberimizin çıkmaları, inmeleri sonucunda her seferinde Musa Aleyhisselam bunu da kaldıramazlar. Çık Rabbine yalvar demiş. 45-40 derken 5'e kadar indirilmişti. Bazı kimseler itiraz ederler bu hadise. Bu hadisi sahih olarak kabul etmek istemezler. Mantık yürütürler. Muhaddislerin sahih olarak gördüğü bir hadis üzerinde kafalarına göre yorumlar yaparlar ve derler ki Allah Azze ve Celle Musa kadar bilmiyor mu? Musa bile ümmetin 50 vakit namazı kaldıramayacağını biliyor da Allah nasıl bilmez? Anlamıyorlar. Sertleşmiş bir kalple olaylara bakıyorlar. Katılaşmış bir kalple hadisleri okuyorlar. Eğer biraz kalplerini yumuşatsaydılar olayın başka yönleri olduğunu anlayacaklardı. Elbette ki Allah Musa'nın bildiğini bilir, bilmediğini de bilir. Onda kimsenin şüphesi yok. Fakat Allah Azze ve Celle ümmete bir şey göstermek istedi. İnsanlara bir şey anlatmak istedi. Ben Allah'ım demek istedi. İstersem 50 vakit namazı da emrederim size. Ben Rabbinizim. Eslemtu li Rabbil alemin diyeceksiniz. Alemlerin Rabbine teslim oldum diyeceksiniz. Size nasıl giyinmenizi emrederse öyle giyineceksiniz. Neyi yemenizi, neyi yememenizi emrederse onu yapacaksınız. 50 vakit de emrederim ben, 100 vakit de emrederim ben. Bütün zamanınızı secdeyle geçireceksiniz de derim ben. Ben Allah'ım demek istedim. Bana teslim olmak zorundasınız demek istedim. Anlamıyorlar. Teslimiyeti anlamayanlar bunu anlamak istemiyor. Ve Allah Azze ve Celle sonra rahmetini göstermek istedi aynı zamanda. 5'e kadar indirdi. Siz 5 kılacaksınız, ben 50 kabul edeceğim dedi. Benim sözüm değişmez dedi. 50 demişsem size 50 sevabını vereceğim. Ama şunu bilesiniz ki ben Rabbinizim. İstediğim gibi kanun koyarım. Bu şekilde inanmayanlar Allah'a inanmamıştır. Allah 5 vakit namazı emreder, 50 vakit emredemez diye düşünenler, 1 ay orucu emreder, 12 ay oruç emredemez diye düşünenler, Allah şu günahı işleyene, suçu işleyene şöyle ceza vereceksiniz demez, diyemez diye düşünenler, bunlar iman etmemiştir. En'am suresinde Allah Azze ve Celle neyi yiyeceğimize, neyi yemeyeceğimize karışır. Buyuruyor ki, Allah'ın adının anıldığı hayvanları yiyin. Üzerine yani besmele çekilmiş, Allah'ın adı anılmış olan hayvanları yiyin. Allah'ın adı anılmamış olanları yemeyin. Bu ayet Mekki bir surede bulunuyor. Bilenler bilir ki Mekke'de inen surelerde ahkam yoktur. Hüküm ayetleri genellikle %99'u Medine'de gelmiştir diyebiliriz. Mekke'de bir tek namaz var ahkam ayeti olarak. Fakat burada görüyoruz ki bu Mekki bir sure olduğu halde bunun içerisinde bir hüküm ayeti var. Allah'ın adının anıldığı şeyler yenilecek, Allah'ın adı anılmayan şeyler yenilmeyecek. Neden Allah Azze ve Celle bunu öğretiyor? Mekke'de daha ziyade iman öğretilmiştir. Helaller, haramlar Medine'de öğretilmiştir. Mekke'deyken ne zekat farz edilmiş, ne oruç emredilmiş, ne hac emredilmiş, ne faiz haram edilmiş, ne içki haram edilmiş, ne de diğerleri. Bunların hepsi Medine'de farz edilmiş veya haram edilmiştir. Mekki surelerde genellikle iman yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu ayette de aslında iman yerleştirilmeye çalışılıyor. Mekkeli müşriklerin şöyle bir anlayışı vardı. Onlar diyorlardı ki, bir hayvanın üzerine Allah'ın adı anılırsa o yenilmez. Allah'ın adı anılmazsa o zaman yenilir. Kur'an bunun doğru olmadığını ifade etti ve dedi ki bütün anlayışlarınızı bırakacaksınız. Bugüne kadar doğru bildiklerinizin birçoğu yanlış. Onları bırakacaksınız. Allah'ın helal dediği helaldir, haram dediği haramdır. Sizin helal dediğiniz helal değil, haram dediğiniz haram değil. Allah'ın helal dediği helal, haram dediği de haramdır. Allah'ın doğru dediği inanç doğrudur. Sizin doğru dedikleriniz doğru değildir. İşte Allah Azze ve Celle o noktayı öğretmek için bu ayetini sevk etti. Yani demek istedi ki, helalleri haramları siz tayin etmeyeceksiniz. Helalleri haramları Allah tayin eder. Sizin böyle bir göreviniz de yok, yetkiniz de yok. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara yetkilerinin sınırlarını göstermiş oluyordu. Bugün teslimiyeti nasıl anlayacağız? Bugün nasıl teslim olacağız? Geçmişte teslim olanlardan birkaç tane örnek verdim. Kur'an birçok örneklerden daha bahseder. Ben size onlardan birkaç tane misal verdim sadece. Bugün teslimiyeti gerçekleştirebilmek için evvela insanın marifetullah'a ulaşması lazım. Allah'ı tanımayanlar Allah'ı sevemezler. Allah'ı sevmeyenler Allah'a teslim olamazlar. Marifetullah'a ulaşmayanlar, Allah'ı tanımayan Allah'ı nasıl sevecek? İnsan tanımadığını sevebilir mi? Bakın Kur'an'ın verdiği örneklere. Kur'an Allah'ı tanıyanları örnek veriyor. Teslimiyeti başarmış olanlar. Bunlar Allah'ı tanıyan insanlardı. Tanıyanlar demek ki teslim olmayı başarıyorlar. Demek ki tanımayanlar, marifetullah'a ulaşmayanlar, akli imandan zevki imana geçememiş olanlar, imanın lezzetini alamayanlar, onlar teslimiyet gösteremeyecekler ve her şeyi sorgulayacaklardır. Neden şöyle deniliyor, neden böyle deniliyor, bu neden böyle, şu neden şöyle, sürekli olarak sorgulayacaklardır. Sorgulanmaması gerekenleri de sorgulayacaklar. Evet, Kur'an teslimiyeti anlatır. Teslimiyeti başaranları ve başaramayanları. bir taraftan teslim olmamamız gerekenleri de anlatır. Kur'an-ı Kerim kafirlere teslim olmayın der. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ İnsanlar onlara korkun. İnsanlar sizin için toplandılar, saldıracaklar. Üzerinize geliyorlar. Büyük bir orduyla geliyorlar. Amerika'dan korkun, İsrail'den korkun dedikleri zaman insanlar toplandılar. Süper güçler toplandılar. Toplantılar yaptılar. Birleşmiş Milletler toplandı ve kararlar aldılar. Fahşevhum, korkun onlardan denildiğinde fezadehum imane, onlar kafirlere teslim olmaz ve imanları daha da artar. Ve kailu derler ki hasbunallah, Allah bize yeter ve ni'mel vekil, ve Allah ne güzel vekildir. İşte müminlerin tavrı bu. Kime teslim olurlar, kime teslim olmazlar. Uhud savaşından sonra gelmişti bu ayet. Müslümanlar Uhud savaşında küçük bir mağlubiyet tattılar. Peygamberimizin sözünü tutmadıkları için. 70 tane okçu yerlerini terk edince, teslimiyet göstermeyince, sonuna kadar itaat etmeyince 70 şehit verdik onların yüzünden. Ve Müslümanlar perişan oldular. 70 şehit, gerisi yaralı. Peygamberimiz bile yaralanmış. Bu şekilde Medine'ye döndüler. Fakat bir haber geldi. Ebu Sufyan bir haber göndermişti. Mekke ordusu şöyle düşünmüşlerdi. Biz bu Müslümanları tam yakalamışken neden bunların büyüklerini hepsini öldürmedik? Tam fırsatıydı. Neden Bedir'deki mağlubiyetin intikamını tam olarak almadık? Neden yarım bıraktık işimizi? Geri dönelim ve işi bitirelim diye düşündüler. Ve bu haber geldi peygamberimize ve Müslümanlara. Tekrar geliyorlar. Müslümanlar perişan bir vaziyette. Birçoğu yaralı bir vaziyette. Böyle iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haber geldiği zaman onunla beraber bütün Müslümanlar hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir dediler ve çıktılar yola. Öyle kötü bir durumdaydılar ki birbirlerini taşıyorlardı. Yaralıların ayakta duracak hali yoktu. Ve Peygamberimiz bizimle beraber Uhud savaşına katılmamış olanlar, yeni olanlar gelmesinler dedi. Bizle beraber bu savaşa katılmış olanlar, sadece onlar gelecekler dedi. Ve bu şekilde onlarla beraber çıktı yola. Ve işte Kur'an onlardan bahsediyor. Onlara böyle bir haber geldiği zaman, size karşı ordular toplandı. Büyük Orta Doğu projeleri yapıldı. Birleşmiş Milletler'de kararlar alındı. Onlar süper güçtürler. Ellerinde büyük silahlar var. Size karşı toplandılar ve büyük projeler yaptılar. Fahşevhum, korkun. Siz korkun ve ılımlı Müslüman olun. Gelin bunlardan korkun. Ilımlı İslam'ı kabul edin. Yoksa sizi perişan edecekler denildiği zaman fezadehum imana, hakiki imana ulaşmış olanların imanı artar. Demek iman bazen artar, bazen eksilir. Fezadehum imana, onların imanları artar. Ve kailu derler ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. İşte Allah azze ve celle böyle bir durumda teslimiyetin kime olacağını bize anlatıyor. Kafire teslimiyet yapılmayacak. Şeytana teslimiyeti de anlatıyor bize Kur'an. Allah'a teslim olmamış olan ilk varlığı anlatıyor bize. Hatırlayın şeytanla Adem'in kıssasını. Şeytana da Adem'e de Allah bir takım imtihanlar hazırladı. Adem'e ilim verdi ve ilim verdikten sonra dedi ki ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem, ey melekler haydi Adem'e secde edin demiştik. Hepsi secde ettiler. İblis hariç ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Büyüklendi, dayattı, diretti ve kafirlerden oldu. Zaten kafirdi, kafirliği ortaya çıktı. İlk defa Allah'a karşı gelen bir varlık. Allah'a teslim olmayanlar, demek ki onlar şeytanın ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Allah Azze ve Celle şeytana Adem'e secde et dediği zaman sorguladı şeytan. Dedi ki halakteni min nar ve halaktehu min tin. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Nasıl olur da ben ona secde ederim? Sorguluyordu. Allah'a teslim olmamak için bir şeyler söylüyordu. Sanki Allah bilmiyordu onu neden yarattığını. Sanki Allah bilmiyordu Adem'i neyden yarattığını. Adem'e Allah'a akıl verir gibi konuşuyordu. Mesele Allah'a teslimiyet göstermek istemiyordu. Bugün böyle insanlar çoktur. Kendisine Allah'ın bir hükmü söylenir. Mesela zekatını tam olarak veriyor musun denir. Zekatın şartları var. Şöyle verilecek. Zekat böyle verilir, böyle verilmez. Senin bildiğin gibi değil denildiği zaman mesela 100 milyarın varsa mesela 2,5 milyar zekat veriyor musun denildiği zaman teslim olacağına lafı uzattıkça uzatır. Uzatır, uzatır, uzatır. Mesele teslim olmak istemiyor. Mesele 2,5 milyarını vermek istemiyor. Mesele bundan ibarettir. İşte böyle olanlar bilsinler ki Allah'a ilk defa teslim olmayan şeytan idi. Müslüman ona benzememek için dikkatli olmak zorunda. Ve Hazreti Adem o da şeytanla imtihana sokuldu. O da teslimiyet gösteremedi. Allah şeytanı Adem'le imtihan etti. Aynı şekilde Adem'i de şeytanla imtihan etti. Şeytan da kaybetti, Adem de kaybetti. Demek ki zayıf noktaları vardı Adem Aleyhisselam'ın. O zayıf noktasından yaklaştı şeytan. Dedi ki Allah seni bu ağaçtan neden men etti biliyor musun? Hayır dedi Adem Aleyhisselam. Bu ağaçtan yersen melek olursun. Melek olmayasın diye yani. Ve ölümsüz olursun. Ölümsüz olmayasın diye. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam bu yalana inandı. Halbuki Allah kendisini ikaz etmişti. Ey Adem, bu senin ve evladının düşmanıdır. Bu seni kandıracak. Buna karşı dikkatli ol. Sen bana teslim ol, şeytana teslim olma. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam orada imtihanı kaybetti. Onun evladından da bizler de nice zamanlarda imtihanı kaybederiz. Demek ki şeytanın böyle bizim zayıf noktalarımızı bildiğini görüyoruz. Demek ki herkesin bir İsmail'i var yani. Herkes o İsmail'ini kesmek zorunda. Ama herkes kesemeyecek. Bir takım arzuları var. O arzularını gemlemesi lazım, gemleyemeyecek. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam o hatayı işlemişti. Ve Allah Azze ve Celle bize Adem'le şeytanın kıssasını anlatır ki şeytan gibi de olmayalım, Adem gibi de gaflete düşmeyelim. Fakat daha sonra Hazreti Adem fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetebe aleyh. Şeytanla Adem'in farkı işte bu. Şeytan hata etti, hatasında ısrar etti. Tövbe edeceğine hatada ısrar etti. Ama Adem'e gelince Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve tövbe etti. Hata ettim ya Rabbi dedi ve tövbe etti. Fetâbe aleyh. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tevvabur rahim olandır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an teslim olanları da anlatır, teslim olmayanları da anlatır. Kötü iman örneklerini de anlatır, güzel iman örneklerini de anlatır. Hakiki imana ulaşanları da anlatır, ulaşmayanları da anlatır. Peygamberi aralarından 40 gece ayrıldığı zaman yeniden kafir olan Yahudileri de anlatır. Ama semi'na ve eta'na diyen ümmeti Muhammed'in fertlerini de anlatır. Bunlardan çıkan sonuç şudur. Bugün Müslümanlar teslimiyetin hakkını vermek zorundalar. Allah neyi emretmişse bütün meselelerde zor gelse de kolay gelse de itaat etmek, peygamberi hareket metodunu kabul etmek. Bugün mesela Müslümanlar işlerine geldiği gibi kendilerine kolay gelen bir takım İslam'a hizmet metotları uyduruyorlar. O meselelerde Allah'a teslimiyet gösteremiyorlar. Halbuki teslimiyet nedir? Yolun sonunu bilmesen de Allah bu yolu gösterdiyse ona uymaktır. Madem ki Allah bu yolu gösterdi, o halde ona uymalıyım diye düşünmektir. Kur'an-ı Kerim peygambere bir takım yol işaretleri gösterir. Ey Resulüm şöyle davran, böyle davranma der. Peygamber bilmez bunun sonunda ne olacak. Sahabe de bilmez bunun sonunda ne olacak. Kur'an-ı Kerim mesela buyurur ki وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ O kafirler istiyorlar ki yumuşak olasın, ılımlı İslamcı olasın. Onlar da sana karşı ılımlı olacaklar. Onlara itaat etme. O kafirlere itaat etme. Onlara de ki lekum dinukum veliye din. Dininiz size, dinim de bana, ben size itaat etmeyeceğim. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin itaat ettiklerinize itaat etmeyeceğim. Bunları söyle onlara. Sana Allah bir yol gösteriyor. Sen Allah'ın gösterdiği yolun sonunda nereye varacağını bilmiyorsun. İşte teslimiyet bu. Teslimiyet bu. Buradan mesela uzak bir yere giderken yolda bir takım işaretler görürsünüz. Onlara bile teslim olur. O işaretlere göre gidersiniz ve hedefinize varırsınız. O işaretleri insanlar koydu. Siz insanlara bile teslim oluyorsunuz da Allah'a mı teslim olmayacaksınız? Allah da bir takım işaretler koymuş. Ve şu yoldan gidin, bu yoldan gitmeyin diyor. Kafire itaat etmeyin. Dininizden tavizler vermeyin. Dimdik durun. Ilımlı Müslüman değil, gerçek Müslüman olun. Dininizden zerre kadar geri adım atmayın. İşte hareket metodunda da Allah'a teslimiyet, peygambere teslimiyet sadece helallerde, haramlarda değil. Bütün hayatımızda Allah'a teslimiyet. Giyeceğimizden tutun içeceğimize varana kadar bütün meselelerde Kur'an'a teslimiyet ve hiçbir meselede Kur'an'ı mehcur bırakmamak. Bütün meselelerde Kur'an'a uymak, Kur'an'ı hiçbir meselede terk etmemek. İşte müminlere düşen vazife budur. Mümin İslam adını ne zaman alabilir? Müslüman adını ne zaman alabilir? Müslüman demek ne demek? Müslüman bir manası selamet içerisinde, barış içerisinde, esenlik içerisinde, Allah ile barışık olan, kainat ile barışık olan, insanlarla barışık olan, tabiatla barışık olan, bir manası buyken diğer manası da Allah'a teslim olan, teslim olunca yükseleceğine inanan, teslim olması gerekenlere teslim olan, teslim olmaması gerekenlere de teslim olmayan. İşte Allah Azze ve Celle bize Müslüman adını verdi. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ buyurdu. Sadece Allah'a teslim olanlar olarak canınızı verin. Başka şeylere teslim olmayın ey Müslümanlar. Teslimiyeti anlayın. Allah size bir şey emrettiği zaman sebebi hikmetini anlamanız şart değil. Allah mı emrediyor? Peygamber mi emrediyor? O halde mesele bitmiştir deyin. Öyle bir imana sahip olun. İşte Allah Azze ve Celle onları anlatıyor bize. Hacer'i anlatıyor, İbrahim'i anlatıyor, İsmail'i anlatıyor. Bize böyle teslimiyet göstermiş olanları anlatıyor. Bir cariye bile olsa kainatın padişahının gündemine giriyor. Kainatın padişahı olan Allah en kutsal kitabında ondan bahsediyor. İbrahim'den, Hacer'den bahsediyor. Hazreti Meryem'den bahsediyor. Teslimiyet gösteren Meryem'den bahsediyor. Firavun'un karısından bahsediyor. Bunların bazıları köleydiler daha evvel. Hacer gibi. Fakat Allah Azze ve Celle onların şerefini arttırıyor. Bunları şerefli yapan gösterdikleri teslimiyet. 4000 yıldır konuşuluyor. O teslimiyetin sonucudur bu. Demek ki insan böyle yükselebilir. Bu şekilde yükselebilir ve nefs-i radiyeye ulaşır. Nefs-i mardiyeye ulaşır. Allah'tan razı olur. Allah'a teslim olmuş olan nefis. Allah'ın kaderine razı olmuş olan nefis. Demek ki nefsin böyle bir mertebeye ulaşması mümkün. Kur'an bize o noktayı hedef olarak gösterir. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey nefs-i mutmainneye ermiş olan nefis. Ey mutmain olmuş olan. Marifetullah'a ulaşmış. Allah'tan emin olmuş. İman esaslarından emin olmuş. Kalbi rahat etmiş. İtminana ulaşmış olan nefis. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. İrci' ila rabbik radiyeten mardiyye. Rabbine dön. Razı olarak ve Allah da senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Demek ki insanın nefs-i mutmainneye ulaşması mümkün. Allah'tan mutmain olması. Allah mı emretti o zaman bir hikmeti vardır diyecek noktaya gelmesi. Bu kadar kainatı yaratan bir zat emrediyorsa onda bir hikmet vardır diyecek. Bundan mutmain olacak noktaya gelmesi. Ve işte bundan sonra nefs-i radiyeye ulaşıyor. Yani Allah'tan razı olmuş oluyor. Artık kendisi Allah'tan razıdır. Bu şu demek yani. Allah'a bütünüyle teslim olmuş. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendisi için takdir etmiş olduğu kadere razı. Allah'ın bütün emirlerine razı. Allah'ın kendine tayin ettiği kadere razı. Nerede yaratılmışsa, nasıl bir görevle görevlendirilmişse, nasıl tehlikelerle karşı karşıya Allah onu getiriyorsa, bütün bunlara razı. Hiçbir zaman geri adım atmaz. Çünkü o Rabbinden razıdır. Ve sonunda da Rabbi ondan razıdır ve nefs-i mardiyeye ulaşmıştır. Allah da ondan razı olmuştur. Ve demek ki insanın bu makama gelmesi de mümkündür. Allah Azze ve Celle nefs-i mutmainneye, nefs-i radiyeye ve nefs-i mardiyeye ulaşmış. Allah'a ve Allah'ın kaderine tam bir teslimiyetle teslim olabilmeyi başarmış olan kullarından olmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizi iman üzere ölmeyi bizlere nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum kıymetli kardeşlerim.